Evet, merhabalar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yarıda Dış Dedileri programımıza hoş geldiniz. Bugün Gökalp Hocam, Onur Hocam, Akın Hocam ve Oktar Hocam'la birlikte sohbetimizi gerçekleştireceğiz inşallah. İman hikmetlerinden bahsedeceğiz, Kur'an mucizelerinden, Ahir Zaman alametlerinden inşallah. Ve Kur'an ahlakından bahsedeceğiz inşallah. Münafıkları anlatalım inşallah öncelikle. Münafıklar, Allah birçok ayetinde münafıkların karakterlerinden haber veriyor bize inşallah. Hem müminin bu ayetleri görüp değil mi hiçbir şekilde o karakteri üstünde barındırmaması lazım. Yani bir saniye bile öyle bir karakter üstünde bulunmaması gerekiyor. Hiç üstünde barındırmaması gerekiyor münafık özelliklerine. Çünkü münafıklar Allah'ın cehennemin en altına koyacağını vaat ettiği kişiler. Münafıklar.
İnşallah.
Neden peki? Allah-u Alem sebebini de şöyle görüyoruz biz. Çünkü bütün Kur'an'ı biliyorlar münafıklar. Yani Allah'ın emirlerini, yasaklarını biliyorlar. Kur'an'ı rehber edinmeleri gerektiğini biliyorlar. Allah'ın Kur'an'da müminlere bildirdiği her şeyi münafıklar da biliyor. Buna rağmen uymuyorlar.
Evet.
Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kim kendisine dost doğru yol apaçık belli olduktan sonra elçiye muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım.
İnşallah mesela o ayet günümüzde çok büyük oranda tecelli ediyor inşallah. Büyük oranda dedim yani geniş çapta dünyanın tamamına tecelli ediyor. Çünkü insanların çoğuna dost doğru yol apaçık belli oluyor. Yani evet. Bize dost doğru yol gösterilmedi. Acaba bu zamanda yapılacak en mühim hadise ne? Acaba hangi yol doğru gibi sorular artık hükmünü kaybetti.
Evet.
Çünkü bu dönemde yaşanan olaylar, sosyal olaylar, bilimsel gelişmeler sadece tek bir doğruya işaret ediyor. Ahir zamanda Mehdiyet gerçeği. O da değil mi? İslamiyet'in hakimiyeti. Artık hiç kimsenin söyleyeceği bu konuda bir söz yok. Bütün kaynakların işaret ettiği, onun ayrıntısıyla zaten çok konuştuk, yine de konuşuruz. Dost doğru yol, herkese apaçık belli oldu inşallah.
Tabii münafık karakteri çok detaylı tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yüce Rabbimizin çok değil mi? Tehlikeli bir yapıdan bahsediyor orada. Çünkü müminlerin içinden çıkıyor bu. Yani müminim diyen insanların yaptığı yanlışların sonucu yani. Yani Yüce Rabbimiz diyor ki Bakara suresinde. Sizler diyor onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz diyor. Oysa onlardan bir bölümü Allah'ın sözünü işitiyor. İyice akıl erdirip düşündükten sonra, algıladıktan sonra bile bile değiştiriyorlar diyor. Adam anlıyor, anlamıyor değil. Sonra diyor ki Yüce Rabbimiz devam ediyor. İman edenlerle karşılaştıklarında iman ettik derler. Kendi başlarına kaldıklarında ise derler ki Allah'ın size açıkladıklarını Rabbiniz katında size karşı bir belge olsun diye mi onları dinliyorsunuz diyor. Yani onun ahirete gideceğini, ahirette de Allah'ın ona soracağını da biliyor. Yani çok değişik bir ruh hali. Yani tam şeytanın ruh hali gibi. Ne orada ne orada. Tam arada kalmış. Tam olayı idrak edemiyor. Allah'a iman ediyor ama sonunda böyle diyor.
Hatta kendileriyle ilgili ayet indirilmesinden de çekiniyorlar.
Evet. Dediğin gibi hocam kuşku içindeler. Ne onlardandırlar ne bundandırlar buyuruyor İnşallah. Allah ayetinde. Mesela Fussilet suresinin 54. ayetinde de şeytandan Allah'a sığınırım. Dikkatli olun. Gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler buyuruyor Allah. Yani sürekli haşa Allah hakkında da ahiret hakkında da kuşku içindeler. Bu imanları zaten kalplerine kabuk bağlıyor şeytan gittikçe. Evet. Değil mi? Başta çünkü iman edip sonra inkar edenlerden de bahsediyor Allah. Evet. Bir insan önce iman edip sonra inkar da edebiliyor.
İnşallah.
Allah korusun. O da nasıl oluyor? Şeytana uymaya başlıyor. Şeytan yavaş yavaş onun kalbini kabukla bağlatıyor.
İnşallah.
Değil mi? Vicdanını yavaş yavaş köreltiyor. En sonunda da inkar ediyor. Hatta İnşallah. Allah inkarları artanlar diyor.
İnşallah.
Ya inkar ediyor daha sonra inkarları da artıyor.
Arttırıyor.
Evet yani münafıklar çünkü müminlerin yanından ayrıldıktan sonra bir araya geliyorlar, toplanıyorlar ve birlikte hareket etmeye başlıyorlar. Müminlere karşı birlikte plan kuruyorlar, tuzak kurmaya çalışıyorlar akıllarınca. Kendilerine tuzak kurmuş oluyorlar halbuki.
Evet.
Dolayısıyla bir arada hareket ettikleri için o kendi pis ahlaklarıyla da birbirlerine iyicene inkarlarının artmalarına vesile oluyorlar.
Evet hocamız şey demişti yani kalplerinde hastalık bulunanlar Kur'an'a sıkı sıkı sarıldığında şifa bulmaları mümkündür.
Evet.
Ama münafık iflah olmaz Allah'ın dilemesi dışında. Çünkü şeytanın ekibi haline gelmiş. Evet. Aşağılık bir varlık. Yani Allah hayvanlardan daha aşağılıktırlar diyor.
Evet.
Ayette. Üzerine varsan dilini sarkıtıp, şeytandan Allah'a sığınırım, üzerine varsan dilini sarkıtıp soluyan, üzerine varmasan dilini sarkıtıp soluyan köpek gibidir diyor Allah. Ve hayvanlardan da daha aşağılık olduğunu bildiriyor. Çünkü yapıları tamamen farklı. Mesela diye bir başka bir benzetmesi Allah'ın inşallah, dayandırılmış ahşap kütükler gibidirler diyor. İmansız, aklı olmayan, tamamen farklı bir kafa yapısı olan böyle, her şeyi münafıklık süzgecinden geçiren, sahtekar, değil mi? Her durumda alçak, korkak, bütün en aşağılık özelliklerin üzerinde tecelli ettiği bir varlık. Münafıkların olması da çok hikmetli. Çünkü mesela hocamız demişti ki, Allah dilese hemen helak edebilir münafıkları. İnşallah. Ama etmiyor. Müminlerin hayrına bu. Yani onların olması da bir hayır. O Allah bizi öyle olmamızı istemiyor. Böyle varlıklar yaratmış. Onlardan kaçınmamızı istiyor. Onların özelliklerini bildirmiş. İnşallah şiddetle Müslümanın da kaçınması gerekiyor. Ve münafıklardan da sakın diyor ama Allah ayrıca inşallah. Çünkü İslam'ın önündeki en büyük, en şiddetli düşman olmuş oluyor. Ama mağlup yaratılmış. Mağlup yaratılmış ama kaçınılması gerekiyor. Çünkü kendini gizliyor. Evet. Küfür öyle değil yani inşallah. Küfür çok açık söylüyor. Ben mesela Allah'a inanmıyorum diyor. Değil mi? Ben diyor ateistim diyor. Açık açık söylüyor. Münafık öyle değil. Münafık dindar görünüp bir çaba içerisinde olduğu için daha tehlikeli oluyor. Evet. Daha şer yani inşallah. İşte
burada mesela Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayette diyor ki o müşrik anasını. Onlar diyor namaza isteksizce kalkarlar ve hoşlarına gitmiyorken infak ederler. Adam namaz kılmıyor değil. Adam kalkıyor namaz da kılıyor. İsteksizce kılıyor. Allah onların kalplerini biliyor. Bir ayette diyor ki Allah onların gizli tuttuklarında, sakladıklarında biliyor diyor. İnfak ediyor ama hoşuna gitmiyor. Gene infak ediyor bakın. Yani burada çok büyük bir mucize, Allah'ın mucizesi. Allah'ın tam öyle yaptı. Yani direkt bizdenmiş gibi davranıyorlar değil mi? Müslümanmış gibi davranıyorlar. Ama tamamen farklı. Mesela işte Allah Yüce Rabbimiz başka bir ayette diyor ki işte şu namaz kılanların vay haline. Onlar namazlarına yanılgıdadırlar, onlar gösteriş yapmaktadırlar diyor. Yani yani namaz kılmak etrafa önemli yani. Ama namaz önemli olan niyet. Yani ne için yaptığın çok önemli. Bunların hepsi münafıkların üzerinde belirtilen pislikler yani.
Evet, münafığın tabii yani etrafta insan olduğu zaman etrafa karşı yaptığı bir şey. Namazda tek başına olduğunda kalkmaz. Veya infak ettiği zaman Müslümanların arasında olduğu zaman istemiyorken veriyor. Ama demişti hocamız ona yürek acısı oluyor. Evet. Sonra ayrıldıktan sonra Müslümanların yanından kaçıp gittikten sonra da onu kurtarmaya çalışıyor ama mümkün değil inşallah. Ve tabii bu yapıları yani Müslümanlığa karşı en şiddetli olduğu için zaten mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Hazreti Mehdi'nin iki önemli görevi, iki önemli mücadelesinde biri Darwinizm ve materyalizmi tam susturacak diyor. Bir de cereyan-ı münafıkhaneyi manen darmadağın edecek diyor. İnşallah. Yani ikisi de çok şiddetli. Ayrı zamanda en şiddetli dönemi, İslamiyet'e karşı en şiddetli olduğu dönemde Allah Hazreti Mehdi'sini gönderiyor. Cereyan-ı münafıkhanenin de en şiddetli olduğu dönem. Nitekim Peygamber Efendimiz münafıklara dikkat çekerken Hazreti Mehdi'nin yanından ayrılan münafıklara da özellikle dikkat çekiyor. Evet. Ayrıca Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele eden İstanbul'dan çıkan Medineli alim özel dikkat çekiliyor ona. Bir kişi var böyle Hazreti Mehdi'ye karşı en azılı münafıklardan biri. Azılı münafık.
İstanbul'da onun etrafında en büyük alimi biliniyor.
Evet. Sahtekar alim ama yani böyle ve mücadele ediyor. Mağlup oluyor ama.
İnşallah.
İnşallah. Ayrıca 70 bin diyor sarıklı sahtekarın da Deccal'in tarafına geçeceğini bildiriyor. Yine münafık çünkü sarıklı, cübbeli yani Müslüman kıyafeti giyen, Kur'an'ı ezbere bilen ama boğazlarından aşağı inmeyen diyor. Yani Müslüman gibi görünüyorlar. Baktığın zaman ama dünyalık peşinden koşacağını bildiriyor. Detaylı, çok detaylı tarif var hadislerde inşallah. Bir gelir elde ediyor, bir menfaat elde ediyor. Hatta bunu dinin tebliğinden elde ediyor.
İnşallah.
Bir kere insan, Müslüman asla din tebliğ ederken ondan menfaat elde etmez. Allah saklasın. Bu şirk olur. Bambaşka bir şey bu.
İnşallah.
Değil mi? Peygamberleri örnek veriyor Allah. Hiçbir ücret istemeyen diyor ve hiçbir ücret istemeyenlere uyun diyor Allah özellikle. Müslümanın bir ücret teklif etmek değil, bütün varını yoğunu Allah yolunda harcar. Tam aksine inşallah. Değil mi? Mallarınızı ve canlarınızı cehdedin diyor Allah. Evet. Fikri mücadeleyi malıyla ve canıyla. Mesela hocamızın hayatında çok güzel örneği var bunun. Hem maddi imkanı yok, kalan bir miras oluyor. İlk tebliğe başladığında ki bu zamanın parasıyla yaklaşık demişti hocamız 150 milyar liralık bir para. Tamamını tebliğe harcıyor. Müslüman ek bir işi olur. Oradan elde ettiği geliri de Allah yolundaki tebliğe harcar inşallah.
İnşallah. Burada diğer bir konu ise bunlara tabi olan insanlar da var. Mesela o hayatı beraber onunla yaşıyorlar. Mesela diyor ki Yüce Rabbimiz kovmuş yatanasını Bakara suresinde yine. Onlardan bir kısmı da ümmidir diyor. Kitabı bilmezler. Bildikleri birçok asılsız şeyden başka bir şey değil diyor. Onları ancak zannederler. Yani adam zanla hareket ediyor. Değil mi? Kitabı bilmiyor. Mesela Kur'an'da yazıyor mu diyorsun bilmiyor. Ama onu takip ediyor. Ve bu tip insanların Yüce Rabbimiz devam ediyor. Artık vay hallerine kitabı kendi elleriyle yazıp sonra az bir değer karşılığı satmak için bu Allah katındandır diyenlere diyor Yüce Rabbimiz. Ve daha sonra diyor ki dediler ki diyor sayılı günler dışında ateş bize asla değmeyecektir derler diyor. De ki Allah katında bir ait mi aldın? Allah ahdinden asla dönmez diyor. Bakın etrafımıza baktığımızda belli bir süre cehennemde kalıp sonra tekrar cennete gideceğine inanan insanlar var. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize buna haber veriyor. Hayır diyor, kim bir kötülük işler de günah kendisini kuşatırsa sonsuza kadar cehenneme gideceğini söylüyor Yüce Rabbimiz. Kim de iman edip salih amellerde bulunursa o da sonsuza kadar cennete gideceğini söylüyor Yüce Rabbimiz. Bakın bunlar çok önemli. Bunlar yani münafıklığın Allah sınırlarını çizmiş bize. Hangi tip bir düşüncenin münafıklık olduğunu, hangisinin olmadığını, nasıl bir konumda olduklarını çok detaylı anlatır. Onun için bizim Kur'an'ı çok iyi anlayıp, Kur'an'ı okuyup, bilerek neyin münafıklık olduğunu bilip ondan kaçınmamız gerekiyor.
Evet.
Yani bu çok önemli bir konu. İnsanlar Kur'an'ı hiç okumuyorlar. Sadece o hoca ne dedi, bu ne dedi, onu dinleyerek, ben bilmiyorum, o öyle söyledi diyerek kurtulamayacaklar. Hepimizin Kur'an'ı çok iyi bilip, Allah'ın sözünü çok iyi bilip ona göre hareket etmemiz gerekiyor.
Dedi bu hani normalde karşılanabiliyor bazen. Mesela işte biraz önce bahsettiğimiz konu. Normalde dini tebliğ edilirken hani para alınmaz bununla ilgili. Yani ayrıca her peygamberin bir başka işi olmuştur mesela uğraştığı. Ticari faaliyeti olmuştur, bir şey olmuştur. Ama onun haricinde dini tebliğ etmiştir ve bunun karşılığında ücret almamıştır. Yani bir kitap yazılıyorsa, işte başka bir şey yapılıyorsa, bir icraat yapılıyorsa bu kesinlikle ücret talep edilmeden yapılması gerekiyor. Bir ücret geliyorsa dahi o kesinlikle o kişinin kendisine harcayacağı bir şey olamaz. Yani onu da yine Allah yolunda harcaması gerekiyor mutlaka. Dolayısıyla Peygamberimizin haber verdiği ayrı zamanla ilgili bu konu çok önemli. Bir de münafıklarla ilgili mesela münafıkların bir özelliğini de ben söyleyeyim inşallah. Maide suresi 80. ayette şeytanın ağlasını onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün buyuruyor Allah ayette. Yani inkarcılarla demek ki münafıklar böyle el ele kol kola dolaşıyorlar. Ama münafığın aynı zamanda bir özelliği de dine karşı çok titiz olduğunu söylemesidir. Yani o çok önemli bir konu. Hani müminleri her zaman eleştirir münafıklar. Bu peygamberimiz döneminde de böyle olmuştur. Haşa peygamberimizi dahi eleştirmeye kalkmışlardır münafıklar, o dönem münafıkları. Ayrı zamanda da inşallah bu şekilde olacak. Münafık karakteri müminleri her zaman eleştirecekler Mehdi cemaatini. Zaten peygamberimiz buyuruyor, Hazreti Mehdi'nin en büyük düşmanları fukaha alimleri olacak diyor. Yani fıkıh alimleri olacak diyor. Bir kısım fıkıh alimleri olacak. Ve bu kişiler böyle o kadar dindar olduğunu ve dine karşı çok titiz olduklarını söylemelerine rağmen hatta böyle işte daha böyle detaylı dinde olmayan şeyde yasakları da koymalarına rağmen bir bakacağız inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını göreceğiz. Mesela onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinirler buyuruyor Allah. Nisa suresi 139. ayette. İnşallah net bir şekilde münafıkların tüm özellikleri bildirilmiş Kur'an'da ve baktığımızda biz görebiliyoruz bunu. Yoksa mesela münafık neden Kur'an'ın okunmasını istemiyor? Çünkü kendisinin belli olacağını biliyordu ondan yani. Net bir şekilde bütün özellikleri var çünkü münafığı. Kur'an'ı oku derse anlarsın, oradan hükümleri okuyabilirsin, Kur'an'ı okuyabilirsin dese kendisinin ne yaptığı ortaya çıkacağı için karşısındakinin de kesinlikle Kur'an'ı okumasını istemiyor. Mesela yine başka ayetlerden okuyayım. Allah Kalem suresi 10, 11, 12, 13. ayetlerde münafık karakterini çok detaylı anlatmış şeytan Allah'a sığınırım. Şunların hiçbirine itaat etme buyuruyor Allah. Yemin edip duran. Yani münafıklar sürekli yalan söylediği için karşı tarafı inandırmak için sürekli yemin ediyorlar. Yani işte Allah adına en büyük yeminleri ederim şeklinde yeminler ediyorlar. Aşağılık diyor Allah, aşağılık karakterle. Alabildiğini ayıplayıp kötüleyen, demek ki Müslümanları sürekli ayıplayıp kötülüyor yani. Siz hiçbir şey yapamazsınız, mücadele etmezsiniz, işte Allah yolunda işte can da vermezsiniz, mal da vermezsiniz. Sürekli Müslümanları kötülüyor. Allah ayıplayıp kötüleyen buyuruyor alabildiğine. söz getirip götüren, demek ki küfürle arasında, mümin arasında söz getirip götürüyor. Hayrı engelleyip sürdüren. Her türlü hayrı engelliyor. Mesela İslam ülkelerinde zulüm var. Allah birleşirseniz çözülür buyuruyor. O istemiyor birleşmesini. Hiçbir şekilde itaat-ı İslam'ı istemiyor. Saldırgan yine, yani işte asma kesme peşinde. Kesinlikle İslam ahlakının getirdiği hoşgörü kesinlikle bunu dillendirmiyor. Olabildiğince günahkar, sürekli günaha giriyor. Girmedim dese de günah içerisinde. Zorba, saygısız, dine karşı aynı zamanda saygısız bir üslubu var. Genel olarak müminlere karşı da saygısız bir üslubu var. Sonra da kulağı kesik buyuruyor Allah. Tüm detaylarıyla münafık karakterini, müşrik karakterini anlatmış Allah ayetlerde.
Evet.
Ve görüyoruz okuduğumuz zaman.
Halbuki din, hani çok güzel bir şey din. Yani samimiyetle inanıldığı zaman Allah'ın tek istediği kriter samimiyet. Din insana zindelik veriyor, canlılık veriyor, neşe veriyor. Bambaşka oluyor Müslüman. Müslüman genç kalıyor mesela. Sağlığı ona göre oluyor. Hastalık da veriyor Allah ama Müslümanın ruh hali çok farklı oluyor. Bambaşka mı? Neşeli, mutlu. Halbuki münafık öyle değil demişti hocamız. Münafık o çarpık din anlayışı nedeniyle aşağılanma, ezilme, bin böyle korkma, sürekli bir korku hali içerisinde. Bedenen ve ruhen de çöküyor bu yüzden. Sürekli ölüm korkusu var. Oran mı hasta, buran mı kanser oldu falan, onun korkuları başlıyor böyle. Telif yeteneğini kaybediyor. Bambaşka bir varlık haline geliyor böyle. Yani Müslümanla hiç alakası olmayan.
Her çareyi kendi aleyhine zannederler diyor.
Evet.
Her şeyi onları korkutuyor. Evet. Her şeyden korkuyorlar. Hastalıktan korkuyor, malının gideceğinden korkuyor, gelecekten her şeyden korkuyor. Allah'a güvenmediği için, Allah'ı tanımadığı için her şeyden korkar hale bir yaşam sürüyor.
Evet, Allah korkaklıklarını bildiriyor. Zaten korkaklıklarıyla Müslümanlardan ayrılıyorlar. Mesela bir zorlu bir ortam olduğunda Allah onu ayet, evet, çok sayıda ayette bildirmiş inşallah.
Kıyım ayeti inşallah.
Evet, zorlu ayet olduğunda, zorlu bir durum olduğunda ayrılıyor. Evet. Müslümanın, çünkü Müslüman Allah'ın dilemesi dışında bize hiçbir şey isabet etmez diyor.
İnşallah.
Ayet var inşallah. Bunu bilen, bu sırrı bilen Müslümanın bir korkusu olmuyor. Ne olursa olsun Allah'tan olduğunu biliyor. Yani Müslüman heyecanlanır tabii. Heyecan olur ama korku haline gelmez bu. İnşallah. Allah korkusu vardır. Allah korkusu da bambaşka bir korkudur. Yani insana mutluluk veren, değil mi? Ferahlık veren, bütün yükleri üzerinden kaldıran bir korkudur. Mutluluk veren bir korkudur. Yani öbür korkulara benzemez. Mesela karanlık bir ortamda vahşi bir hayvandan veya öldürülme korkusu gibi bir korku değildir. Sıkıntı veren bir korku değil. Ferahlık veren bir korku. Bu korku işte ayırıcı oluyor münafıkla. Mesela Allah yolunda korktukları için mücadele etmekten kaçıyorlar. Allah şöyle buyuruyor. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Geldiklerinde de size karşı cimri ve bencildirler. Yani cimri oluyorlar ve bencil, egoistik. Halbuki Müslüman da tam tersi vardır. Fedakar olur. Değil mi? Kardeşini özellikle düşünür. Hatta ön planda tutar. Bir de Allah'ın elçisi özellikle. Peygamberimiz döneminde de bu şekilde sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin nefsinizden daha evladır diyor. Evet. Her zaman ön planı alır değil mi inşallah? Hazreti Mehdi döneminde de Mehdi için aynı şekilde. Hazreti İsa için aynı şekilde.
İnşallah.
Şayet korku gelecek olsa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün diyor. Bakın korku gelecek olsa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş gibi artık ölümden baygınlık geliyor böyle. Değil mi? Orada artık ayrılıp gidiyorlar zaten, bırakıyorlar. Mesela Hazreti Musa örneği var. Hazreti Musa'nın bir yere girmesi istendiğinde etrafındakiler haşa sen ve Rabbin git ikiniz savaşın diyorlar. Çünkü orada bir korku, bir risk görüyorlar. Ve orada hemen ayrılıyor. Münafıklıklar ortaya çıkıyor artık böyle. Alenen onu açığa çıkarıyor. Evet, Allah açığa çıkartıyor inşallah.
Diğer mesela münafıkların diğer özelliği mesela düşman topluluğunu gördüğünde ortaya çıkıyor. Diyor Yüce Rabbimiz, yani düşman topluluğunu gördüklerinde hemen müminler ne diyor? Allah ve Resulü'nün vaat ettiğidir bu diyor. Münafıklar ne diyor? Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlar. Hemen korkuya kapılırlar, geri dönüyor. Yani münafığın en büyük şeyi bu işte. Yani normal bu tip davranışlar en zor zamanlarda hemen şey yapması. Yani olaydan geri dönmesi, ortaya çıkması.
Aynı zamanda keskin diller mesela Allah onu bildiriyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Korku gidince hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle eleştirip karşılarlar buyuruyor Allah ayette. İşte onlar iman etmemişlerdir. Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre pek kolaydır.
Tevbe 42'de evet, diyor ki mesela eğer diyor onlar şeytan Allah'a sığınırım, eğer yakın bir yarar veya orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi. Ancak zorluk onlara uzak geldi. ve evet, bundan sonra da duruyorlar. Gerçekten de onlara yakın bir yarar olduğu zaman hemen yakın elde edebileceği, bakıyorlar uzun yıllar bir şey olmuyor, şöyle olmuyor, böyle olmuyor, bir elde edemiyor, para, menfaat, herhangi bir menfaati olmayınca hemen vazgeçiyorlar, geri dönüyorlar.
İşte Mehdiyet'te de özelliği inşallah, Hazreti Mehdi'nin yanından üç büyük hareket bildiriyor Peygamber Efendimiz. Medine 3 defa sallanacak diyor, münafık hareketi. Kurtlar gibi, kurtlara benzetiyor, buğdaya üşüşen. Ayrılıyorlar, bir daha alıyor, ayrılıyor bir daha. En sonunda da en saf imanları kalır diyor. Şimdi Mehdiyet'in de bir özelliği, Said Nursi Hazretleri anlatıyor. Yaklaşık 40 yıllık bir süresi var. Değil mi? Hakimiyet, Türk İslam Birliği'nin kurulması, hakimiyetin olmasına kadar geçen Darwinizme, materyalizme karşı bir mücadele ve 40 yıl süren bir mücadele. Şimdi münafıklar da bekliyorlar, dünya hakimiyeti olsun, zenginlik olsun, olmuyor. 10 yıl geçiyor, 15 yıl geçiyor, yok, bırakıp gidiyor. Bakıyor 20 yıl kalıyor, olmuyor, bırakıp gidiyor. Müslümanların imkanlarıyla yaşıyorlar, Müslümanların evlerinde yaşıyorlar böyle. Bu süreye, değil mi, orada mesela yakın bir yarar ve orta bir sefer diyor inşallah Allah Kur'an'da. Demek ki yakın bir şey olsaydı böyle kalacak o. Evet. Ama dayanamıyor. İnşallah. O ahlaksızlığıyla dayanamıyor ve bırakıp ihanet edip gidiyor. Halbuki dünyada insanın hedefi bu değildir. Dünyevi hedefi yoktur böyle. Hedefi Allah rızasıdır. Çünkü yani Mehdiyet döneminde de yaşamamış olabilir bir insan. Eski dönemlerde de Müslümanlar var. Dünya hakimiyeti yok. Hiç öyle değil, değil mi? Peygamberimizle birlikte ne savaşlara girdiler? Fiziksel savaşlara, yaralandılar, şehit oldular.
Birçok peygamberimiz şehit oldu. Birçok evet, peygamberimiz de şehit olmuş tarihte. Yani şeyde.
Şehit olan peygamberler var. Evet.
Tabi bunlar şimdi bizim amacımız Allah rızasını kazanmak. Bizim amacımız yani hocamız demiş ya, cennet için değil, biz Allah rızası için yapıyoruz bunları.
Evet.
Ya bu çok önemli bir şey. Biz ölsek de öldürsek de sonuçta Allah'a toplanacağız. Değil mi? Hepimiz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Bizim amacımız bizi yaratan her an, değil mi? İnsan annesi babasına hani saygı duyuyor, sözünden çıkmıyor. Ama gerçek yaratıcımız Allah. Allah için yani Allah'ın dediklerini niye yapmıyor şimdi? Aslında herkesin Allah'ın dediklerini harfiyen yapması lazım. Bunun için yaşıyoruz biz inşallah.
Evet.
Münafıklar gibi değil, Allah korusun.
Evet hocam. Oktar hocam biraz önce söyledin. Münafıklar mücadeleden kaçıyorlar. Ama müminler zafer kazandığında da geliyorlar tekrar. İnşallah. Ne diye geliyorlar? Bakın Hadid suresinin 14. ayetinde şeytandan Allah'a sınırım. Geliyorlar derken yani gelip bir söz söylüyorlar. Allah belirtiyor onu. Şeytandan Allah'a sınırım. Münafıklar onlara seslenirler. Biz sizlerle birlikte değil miydik? Derler ki evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz. Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını gözetip beklediniz. Allah'a ve İslam'a karşı kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıp aldattı. Belirtiyor Allah ayetinde. Değil mi? Hem bu arada ayetin sonunda ahirette olduğu belirtiliyor. Sonunda Allah'ın emri olan ölüm geliverdi ve o aldatıcı da sizi Allah ile Allah'ın adını kullanarak aldatmış oldu buyuruyor. Ama başka bir ayette de değil mi, zaferden sonra gelmeleri var münafıkların. Müminlerin yanında biz sizlerle birlikte değil miydik? Bu kadar da yüzsüzler işte. Bu kadar pis bir karaktere sahipler. Burada Allah ayetini bildiriyor bize. Bakın siz kendinizi fitneye düşürdünüz buyuruyor Allah. Çünkü kuşkuyla baktığı için münafık sürekli vesveseyle, şeytanıyla beraber sürekli onunla diyalog halinde, değil mi? Bidatleri, hurafeleri uygulayarak kendisini fitneye düşürüyor. İnşallah. Ve Müslümanlara da zorluk gelmesini istiyor. Biraz önce söyledik yani Müslümanların birleşmemesini istemek demek ne demek? Değil mi? Müslümanların zorluk içinde olmasını istemek demek aslında. Yani tam ayetteki gibi olmuş oluyor. Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını gözetip beklediniz. Ya iddialı İslam'ı istememek, Allah korusun bunu istemek olmuş Aynen. oluyor.
Evet.
Allah'a ve İslam'a karşı kuşkulara kapıldınız. Ahirete karşı kuşkulu. Haşa Allah'a karşı kuşkulu. Zaten peygambere dediğin gibi hocam haşa eleştirmeye çalışıyorlar. Değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i.
Yanlış düşünüyorlar.
Peygambere, evet. peygambere karşı da kuşkulular. Her şeye karşı bir kuşkuları var. Evet. Münafıkların.
İnşallah. Zaten bir de anormal enaniyetleri var. Yani inkara sapmalarının ve inkarlarını da arttırmalarının sebebi o zaten. Çünkü inkar kelimesi hani inanmama manasında değil. Var olan bir gerçeği inkar ediyor. Yani kesin bildiği bir gerçeği inkar ediyor. Allah'ın varlığını biliyor. Mesela şeytan da Allah'ın varlığını biliyor. Ama inkar ediyor. Aynen, münafıkların durumu da o şekilde. Yani yoğun bir enaniyet, yoğun bir bilmişlik, yoğun bir akıldanelik, aklını aşırı derecede beğenme, kendi zekasını aşırı derecede beğenme. Yani bunu etrafımıza baktığımız zaman zaten görüyoruz. Yani bir bakıyoruz işte her konuyu o kadar komik bir durumda oluyor ki mesela dışarıdan bakıldığı zaman. Hani yani böyle şefkatle bakılacak, yani şefkatle demeyeyim de yani böyle hani acınarak bakılacak durumda oluyor. Fakat kendisini muazzam zeki ve acayip böyle ince düşünen, olayların çok girift taraflarını görebilen bir halde olduğunu zannediyor. Fakat böyle o kadar yüzeysel ki yani en üstteki yani ilk akla gelebilecek şeyleri düşünüyor aslında. Fakat bunun farkında olmuyor. Ve bu işte yoğun enaniyet, kibir, bilmişlik hepsi bir araya geldiği zaman haşa kendini artık böyle dünyadaki en üstün insan olarak görmeye başlıyor. Peygamberlerden de daha üstün görmeye başlıyor. Belli bir süreden sonra da haşa Allah'tan da kendini daha üstün görmeye başlıyor. Yani Allah'ın mesela aylarda yarattığı hikmetleri de görememeye başlıyor. Yani sanki haşa Allah'ın da Allah'tan da daha üstün olduğunu düşünmeye başladığı zaman bu sefer inkar etmeye başlıyor. Ve inkarını da günden güne de arttırmaya devam ediyor. Yani yoğun bir psikolojik rahatsızlık gibi bir durum yani. Allah'ın kalplerinde hastalık vardır buyuruyor zaten. Dolayısıyla müminin sürekli yapması gereken Allah'a ayetlerde bildiriyoruz. Zikirden, Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse diyor bir insan, biz ona şeytanı bir kabukla bağlatırız buyuruyor.
Evet.
O da kendini hidayette sanar buyuruyor Allah ayette. Yani dolayısıyla Kur'an'ı sürekli okumamız gerekiyor. Ayetler üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ve bunu sürekli yapmamız gerekiyor. Allah bir düzen içerisinde okuyun buyuruyor başka bir ayette. Yoksa insanın hani aklının gitmemesi için hiçbir sebep yok. Sürekli yapmamız gereken bir ibadet inşallah.
Şeytan münafıkları yaptıklarını süslü gösteriyor. Yani o yüzden münafık müminlerin yanından ayrıldıktan sonra, çünkü müminlerin yanından niye ayrılıyor? Mücadele etmek zor geldiği için ayrılıyor. Gidip, şimdi münafığın kafasına göre de gidip değil mi, hayatını yaşayabilir. Yani hiç bir mücadele içine girmeden tabiri caizse keyfine göre yaşayabilir. Ama böyle yapmıyor münafık işte. Müminlerle mücadele etmeye başlıyor. Çünkü şeytan onlara bunları süslü gösteriyor. Münafıklara. Mesela müminlerle mücadele etmesine. Değil mi? Müminlerin içindeyken laf getirip götürmesine. Mesela müminlerin arasında karışıklık çıkarmasına şeytan süslü gösteriyor münafıklara. Nehl suresinin 24. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. En'am suresinin 43. ayetinde de şeytandan Allah'a sınırım. Onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici, süslü gösterdi. Münafık bulunduğu durumu ve yaptıklarını süslü görüyor. Ona süslü geliyor, yani onun hoşuna gidiyor. Ve o şekilde yapıyor. Yine Allah Bakara suresinin 268. ayetinde şeytan sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin hayasızlığı emrediyor buyuruyor Allah. Yani münafıkları değil mi, ahlaksızlığı, böyle mesela kötülüğü emredip iyilikten alıkoymayı süslü gösteriyor münafık. O yüzden de şeytanın tam emrine girip artık münafıklar son basamağında şeytan ne onları fısıldarsa ne söylerse onu yapmaya başlıyorlar artık münafıklar.
Hepimiz için örnek tabii bu ayet inşallah. Yani Allah yolunda mücadele eden şeytanın fakirlikle korkutmasına karşı müminlerin de dikkatli olması lazım
evet.
Aynı zamanda. Çünkü şeytan bunu herkese fısıldayabilir. Yani birisine gelip işte iş yerinde çalışıyorsun, işte ibadetlerini aksatman gerekiyor yoksa fakir kalırsın para kazanmazsan deyip mesela ibadetlerden uzak yaşama gibi bir çirkin bir duruma sürükleyebilir. Bunun gibi aklımıza gelecek birçok örnek. Mesela Allah yolunda mücadele edersen işte zorluk yaşayabilirsin, iftiraya uğrayabilirsin, aç kalabilirsin, fakir kalabilirsin. Bu yüzden sen normal, klasik nasıl herkes yaşıyorsa o şekilde yaşa, düzenini kur gibi mantıklar öne sürebilir. Bizim Allah'a izniyle çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü Allah ayette bizi uyarmış. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin hayasızlığı emredecek. Siz de uymayacaksınız diyor Allah ona.
Bugün hocamız söyledi yani bu Allah'ın bir sırrı var. Kim iman ederse biz onu güzel bir hayatla yaşatırız diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mutlaka en güzel hayatı yaşatıyor. O hayatın içerisinde imtihan oluyor insan. Yani tabii ki hastalık olabiliyor. Hapse de girebiliyor. Değil mi? Peygamberlerin hayatı o şekilde. Hazreti Yusuf hapiste kalıyor yıllarca. 7 yıl. Peygamber Efendimiz savaşlara giriyor ama en güzel hayatı yaşatıyor Allah. Çünkü her durumun içerisinde yine mutlu, sabrediyor. En güzel bir şekilde mutlu, imanlı olarak devam ediyor hayatına. Zindeli, canlılık, mutlulukla, inşallah neşeyle yaşıyor hayatı. Ve hayatın içerisindeki şartları da Allah en güzel hale getiriyor. Bu Allah'ın bir sözü, sırrı ve mutlaka, demişti hocamız yani bugün söyledi, elle tutulur, gözle görülür bir şey hayatı yaşatıyor Allah. Yani gözle görülür şekilde iyi bir hayatı yaşatıyor inşallah. Münafıkların da Hazreti Mehdi döneminde, bir kere tabii bu sırları bilmiyorlar imansız olduğu için. Yani sahtekar zaten böyle Kur'an'ı kabul etmiyor. Allah'a iman etmemiş. Değil mi? Allah'ın haşa yok olduğunu kabul ediyor. Kendi yaptığını zannediyor. Her şey, onu da yaptıran da Allah inşallah. En şiddetli münafıklar olarak dikkat çekiyor Peygamber Efendimiz. Bakın hadiste şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Mufazzal bin Ömer der ki İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Ve halkın en şiddetlileri olduğunda zuhur vuku bulacaktır. Hazreti Mehdi ortaya çıkacaktır. Bakın en şiddetlileri diyor. Yani aynı zamanın münafıkları en şiddetli münafıklar. Hazreti Mehdi'nin yanından ayrılan ona işte davasında yalnız bırakıp kaçan münafıklar, korkak münafıklar. Bunların Deccal'in peşinden gideceğini bildiriyor Peygamberimiz. Şöyle diyor. Sonra Medine şehri sakinleriyle beraber 3 defa sallanacak. Bunun üzerine Medine'de bulunan, Medine olarak da bildiriyor Peygamberimiz, İstanbul'a işaret eden 10 tane hadis var. Hangi Medine ya Resulallah dediklerinde Konstantinopol diyor, İstanbul diyor zaten inşallah. Hiç kimse kalmayıp hepsi onun yanına gidecekler. Ve böylece demirci körüğünün demirin kirini, pasını giderip attığı gibi Medine'de pisliği yani habis insanları dışına atacak. Münafığın ayrılması da bir hayır. Pisliğin dışarı çıkması oluyor. Sonra da diyor ki bakın Peygamberimiz münafıkların gitmesinden sonra Mehdi zuhur edecek diyor. Onu da şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gitmesi gerekenler gidip de müminler azaldığında ve fitneciler gittiğinde işte orada yani uzak bir yerde zuhur edecektir. Elhamdülillah. İnşallah. Yani Mehdi'nin zuhur altının alameti bu pisliğin atılması. Üç büyük hareketle inşallah Medine'de üç büyük sallantı, üç büyük münafık hareketi anlamında inşallah. Münafıklar gittiğinde de Mehdi zuhur ediyor. En has imanlılar kalıyor geriye müminlerin. Değil mi? Onlar diyor fedakarlıkta ne öncekiler ne sonrakiler onlara yetişemezler diyor Peygamber Efendimiz. Kalpleri demir gibidir diyor inşallah. Gündüz aslan, gece abiddirler diyor ibadet eden inşallah. Böyle bir topluluk, Müslüman topluluğu kalıyor inşallah. Ve Allah onlara da Nur Suresi 55'te vaat ettiği hakimiyeti veriyor. İnşallah. Değil mi? Orada Nur Suresi 55. ayette Allah hakimiyetin sırrı olarak samimi iman etmeyi söylüyor. Onlar bana şirk koşmadan iman ederler diyor. Herhalde. Kimleri hakim edeceğini bildiriyor. Onların da şirk koşmadan iman ettiklerini bildiriyor. Herhalde. Yani samimi. Samimi Müslümanlara Allah hakimiyet veriyor. Allah'ın verilmiş bir sözü bu, vaat edilmiş. Ve dünya hakimiyetinde biz mutlaka göreceğiz. Kimler gittikten sonra? Bu pislik münafıklar gittikten sonra. Medineli alim de mağlup olacak. Sıdhattin diyor bakın, Muhyiddin Arabi, İmam Rabbani Hazretleri tarif ediyorlar. Elindeki diyorlar, Mehdi'nin elindeki ilim kılıncına boyun eğer diyorlar. Kardeşler olmasa diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri ölümüne fetva verirlerdi. O sahtekar alimler için, münafık alimler için. Fakat diyor çekinecekler ve elindeki ilim kılıncına da boyun eğecekler. İster istemez yani. Bu Medineli münafık da böyle olacak. Diğer münafıkları da dünya zaten isim isim, resim resim herkes bilecek. Nasıl Peygamberimiz dönemindeki münafıklar meşhur. Hala isimleriyle anılıyor değil mi? Ebu Cehiller, diğerleri. Bütün münafıkları 1400 yıldır biliyor Müslümanlar. Hazreti Mehdi dönemindekileri, bugünkü şartları düşünelim. İnternet, radyo, televizyon, bütün dünya tanıyacak. Yani tanımayan kalmayacak. İsmen, isim, soyadı, resim, eşkaliyle her yer, herkes bilecekler. Gördüğünde görüntüsü, tanıyacaklar. Video, tabii. Videolarını öyle izleyecek. Ünlü olacaklar ki yani bu kadar olur. Bütün dünya çapında ünlü olacaklar böyle. İnşallah.
İnşallah. Bu münafıkların diğer özelliği ise Allah'ı hakkını, kadrini hakkıyla takdir edememek. Diyor ki Yüce Rabbimiz tevbe süresinde sizi hoşnut kılmak için Allah'a yemin ederler. Oysa müminler ise der hoşnut kılınmaya Allah ve Resulü daha layıktır diyor. Ya gerçekten onlar zannediyor yani onlar şirk koştukları şeyleri çünkü çok Allah'ın kadrini hakkında Allah'ın gücünü takdir edemiyor. Başka bir ayette diyor ki siz diyor korku ve yılgınlık bakımından onlar için Allah'tan daha çetinsiniz diyor. Yani müminler de halbuki Allah'ın bütün her şey Allah'ın kontrolünde. Olayı hiç anlamamışlar yani baştan. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için çalışacağını bu şekilde hiçbir şekilde anlayamıyor hiçbir zaman. Hep başkaları için yaşıyor. Yani müşrikler gibi Sizin onların taptıkları kendileri gibi kullardır diyor. Onlar değil mi? İnsanlara tapınıyorlar. Halbuki her şeyi yoktan yaratan Yüce Rabbimiz, her an kontrol altında tutan Yüce Rabbimiz, ama anlayamadıkları için evet, bu şekilde yaşıyorlar.
Münafıklar Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia ediyorlar. Halbuki Allah birçok ayetinde bize Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiriyor. O ayetleri okuyalım inşallah. Nisa suresinin 174. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Ey insanlar, Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi. Ve size apaçık bir nur Kur'an indirdi. İndirdik. Maide suresinin 15. ayeti. Ey kitap ehli, kitaptan gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan ve birçoğundan geçiveren elçimiz geldi. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi buyuruyor Allah. Yine İsra suresinin 12. ayeti. Biz her şeyi yeterince açıkladık buyuruyor Allah ayetinde.
İnşallah.
Münafıklar da Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia edip haşa, hurafeleri, bidatleri kıstas alıp onlara göre davranıyorlar. Değil mi? İnsanları o şekilde dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Kur'an'ı rehber edinmiyor münafık. Evet. Kur'an'a göre hareket etmiyor. O yüzden bu ayetleri okumamız münafıkları da çok rahatsız eden bir şey.
Evet.
İnşallah. Hocam isterseniz Kur'an mucizelerinden de bahsedelim.
Bir şey daha ekleyeyim de ben inşallah. Çünkü günümüzde yaşanan bir örnek ve büyük bir tehlike olarak dikkat çekiliyor buna. Mesela televizyonlarda orada burada herkes de fark etmiştir. Bir takım sahtekarlar çıkıyor. Yani burada ismi geçenleri tenzih ederiz. Değil mi? Bir şeyler anlatıyor hurafe, Kur'an'la alakası olmayan. Kendi de yaşamıyor onu zaten. Yaşamadığı da hayatındaki örneklerle görülüyor.
Evet.
Anlattıkları da zaten Kur'an'a muhalif. Yani Kur'an'ın yeterliliğini Allah söylüyor zaten Kur'an'da inşallah. Değil mi? Kıstas sadece Kur'an'dır Müslüman için. Şimdi bakın İmam Rabbani Hazretleri buna, bu tehlikeye karşı uyarıyor aynı zamandaki insanları. Diyor ki Rabbani Hazretleri, dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek diyor. İnsanlar dinliyor bunu, televizyonlarda görüyor, çıkıyor karşısına anlatıyor. Seyrediyorlar o programları. Kitaplarını okumak, kitapları var, okuyorlar kitaplarını. Zehir yemek gibi zararlıdır diyor. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. İnsandan insana geçiyor. Çünkü insan öğrendiğini, birisi öğrendiği bu zehri alıyor, öbürüne naklediyor. Bulaşıyor dolayısıyla. Cemiyetleri bozar, milliyetleri parçalar diyor. O kadar büyük bir tehlike. Buna karşı insanların dikkatli olması gerekiyor. Neye göre anlayacak? Kur'an'a göre anlayacak. Yani Kur'an'a bakacak, değil mi? Samimi olanlara mesela, sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun diyor Allah. Bu bir kere bir
gösterge.
Gösterge tabii. Yani bu bir kriter yani. Bakıyorsunuz bir Müslüman hiç dini tebliğden ücret almıyor. Samimi, yani hareketinden de belli oluyor. Ona uyulur o zaman.
Tabii.
Değil mi? Hocamız mesela, Allah razı olsun, İnternet siteleri var. 300 tane kitabı var. Bir kuruş telif hakkı almıyor. Bütün kitapları ücretsiz olarak indirilebiliyor mu? İndirilebiliyor. Tebliğ böyle olur. Yani bir kuruş telif hakkı almıyor.
Yollanıyor uzun süredir. Ya sadece kargo ücretiyle yollanıyor birçok kitap.
Evet. Hayır, o zaten olabilir. Yani bir matbaa şirketi var yani böyle basan. O tabii ki bir ücret alabilir ama hocamızın yani burada anlaması çok önemli.
Ondan bir telif hakkı almıyor tabii.
Tabii bu,
hatta yani, o gelecek parayı da kitap bastırıp yollattırıyor.
Evet.
Hiçbir şekilde. Kesinlikle
hiçbir şekilde.
Bile
filmler aynı şekilde. Kaldı ki bütün varını yoğun hayatı boyunca tabii tebliğe harcamış yani. Almadığı gibi zaten elinde olan bütün parayı da mesela o kalan mirası Allah yolunda harcıyor.
Hani zamanını ona harcıyor. Zaten bütün hani o hayatı evet, boyunca kazanacağı para, mal, mülk edince her şeyi bu uğurda harcıyor. Yani en kıymetli şey zamanı, değil mi?
Tabii insan zaman harcayarak değil mi bir mal kazanabiliyor, para
yani,
kazanabiliyor.
Evet. Mesela bir şey daha var önemli olan. Yani peki şimdi kime uymayacağı belli oluyor sahtekar şeyden. Bakın Muhyiddin Arabi de diyor ki Hazreti Mehdi'nin döneminde din tamamen reyden arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır. Aslı saadet dönemine dönecek.
Elhamdülillah.
Vereceği diyor birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir Hazreti Mehdi. Ulemanın mezheplerine muhalefet evet, edecek. Yani bu sahtekarların, değil mi? Bundan dolayı ondan uzak duracaklardır. Halbuki insanların demek ki Hazreti Mehdi'ye bir adres gösteriyor. Yani böyle nasıl olacağını Hazreti Mehdi'nin, insanların uzak duracağı mezheplerine de muhalefet eden ama çok samimi, hiçbir şekilde ücret istemeyen, değil mi inşallah, bütün peygamberin tarifleriyle alametlerin çıktığı bir dönemde çatır çatır dünya çapında da küfrün sistemini ezen, deccaliyeti ezen birisi var. Hazreti Mehdi aleyhisselam. Asıl uyulması gereken o.
İnşallah.
İnsanların uzak durması değil, asıl ona uyulması gerekiyor. Asıl diyor Öbürlerinden uzak durun diyor. Sahtekarlardan diyor. Sahtekar, hem peygamberimiz söylüyor, hem İmam Rabbani Hazretleri söylüyor. Zehir yemek gibi zararlıdır diyor. Demek ki insanlar sakınacaklar. Öyle değil yani. Çünkü bakıyorsun adamın üslubuna, televizyona çıkıyor. Allah'a ve mukaddesata karşı o kadar densiz, o kadar saygısız ki haşa kendince, haşa Allah'a tenzih ederiz, alay ediyor. Orada fıkralar anlatıyor, komiklikler yapıyor. Bu adamın sözüne uyulur mu? Tabii. O adam o zaman insanı cehenneme götürür yani.
Ya da Kur'an'da olmayan bir şeyi söylüyor. Mesela Kur'an'a ters bir şeyi rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Yani Yüce Rabbimiz bir ayetinde diyor ki, olmuş şeytanla Allah'a sınırım. Onlar Allah'ın kendilerine izin vermediği şeyi dinden kendilerine teşri kıldılar diyor. Şeriat kıldılar diyor. Ya Allah izin vermemiyor. Sen bunu nereden söylüyorsun? Başka bir ayeti kerimede Yüce Rabbimiz diyor ki, onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Ki siz bu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye. Bakın kitaptan sanalım diye adam Kur'an'daymış gibi bahsediyor. Allah'ın diniymiş gibi bahsediyor. Allah diyor ki oysa Allah katından değildir diyor. Bu Allah katındandır derler diyor. Oysa Allah katından değildir. Bildikleri halde yalan söylerler diyor. Onun yalan olduğunu da biliyor. Oysa diyor Allah hiçbir elçiye diyor, hiçbir beşere diyor Yüce Rabbimiz. Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği verdikten sonra insanlara Allah'a bırakın da bana iman edin deme hakkı ve yetkisi yoktur diyor. Ancak o peygamber diyor, ders alıp vermekte olduğunuz kitaba göre Rabbaniler olunuz deme görevindedir diyor. Yani Kur'an'a göre. Yani bizim her şeyimiz değil mi? Allah biz sizi bu kitaptan soracağız diyor. Ama o hoca, yani o tip hocaların hepsine bakın, hep hurafe anlatır. Ben normal bir şey anlatmaz. Yani başka kitapları var. Onlar diyor ki siz bunları nereden okuyorsunuz diyor Yüce Rabbimiz. Elinizde başka bir kitabınız mı var diyor. İçinden neyi seçip beğenirseniz sizin olacak diye diyor. Bu çok önemli bir ya kitabı bilmiyor, bildikleri birçok asılsız şey.
Tabii bunlar bir kısım insanlar, cahilliğinden yapanlar da var. Fakat cahilliğinden yapan da hemen ayrılır zaten yani ona doğrusu anlatıldığında kabul eder. Kur'an'dan mesela şimdi Allah razı olsun hocamız bütün anlatımlarını Kur'an'dan delil anlatıyor. Evet. Ya Kur'an'dan delil getiriyor, hadislerden delil getiriyor ve İslam alimlerinden, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden delil getiriyor. Delille olur. Tabii. Değil mi? O şekilde olur.
İnşallah.
İnşallah.
Mesela bakıyoruz ya bu var mı Kur'an'da soruyor mesela ben soruyordum. Ya bu Kur'an'da nerede yazıyor? Başka bir kitapta yazıyor diyor. Kur'an'da tamamen ters söylediği. Mesela çıkıyorlar yani bu şey konusunda da en önemli konu mesela televizyonlar diyor ki biz diyor hadis okuyoruz diye ortada mesela hiçbir sorun yok diyor. Peygamber Efendimiz'in sözü. Eğer biz Peygamber Efendimiz'e inanıyorsak değil mi? Allah'a ve elçisine inanıyorsak Peygamber Efendimiz'in söylediği şeylere niye inanmıyoruz? Mesela birçok hadisi uyguluyoruz değil mi? Normal uyguluyorlar onlara söylediğini. Televizyona çıkıp anlatıyorlar. Ama Mehdiyet'le ilgili hadis mesela hepsi bir tespih tanenin arka arkaya dizilmişsi gibi hepsi oluşacak diyor peygamberimiz. Ve hepsi oluyor. Değil mi? Afganistan'ın işgali, Kabe'de kan akıtılması, güneş ve ay tutulmasının Ramazan ayı içinde olması, kuyruklu yıldızın geçişi. Hepsi arka arkaya oluyor. İran-Irak savaşı. O zaman diyor ki Mehdi gel. İşte bunları gördüğünüzde Mehdi gelmiştir diyor. Onlar da çıkıp televizyona diyor ki Mehdi daha gelmedi.
O da bir alamet aynı zamanda.
Onu söylemek de onun gelmiştir. Söylediği şey de alamet. Ve buna yani inanılmaz bir şey. Sen Peygamber Efendimiz'e inanıyorsan nasıl söylediklerine inanmıyorsun? Bunu nasıl sen açıklayacaksın Müslümanlara? Müslümanların da uyanması böyle diyen bir insanın peşinden gidilir mi? Veya onu tutup da televizyona çıkarıp da bununla konuşturulur mu?
Bir de bazı değil kardeşlerimiz mi? İşte mesela ateistlerden bahsederken şöyle bir üslupları oluyor. Ya işte aslında onlar da biliyorlar da işte işlerine gelmediği için kabul etmiyorlar gibi bir üslup oluyor. Ama bir bakıyoruz onu söyleyenlere, onu söyleyen kişiler de çok fazla konu var. İşlerine gelmediği için kabul etmiyorlar. Mesela ayrı zamanda olduğumuzu görmelere rağmen kabul etmiyorlar. Evet. Neden kabul etmiyorsun? İşine gelmediği için kabul etmiyorsun. Mücadele etmen gerekiyor çünkü. Evet. Ayrı zamanda olduğumuzu öğrenirsen. Hazreti Mehdi'yi inşallah beklemen gerekiyor. Bütün hayatını mücadeleye adaman gerekiyor. Bir de bu tarz kişilerin yaptıkları bu bir insanların üzerine bir büyü oluşmuş durumda yani. Deccaliyetin etkisiyle de aynı zamanda. Çünkü Peygamberimiz bildiriyor bu tarz işte sözde 70 bin sarıklı sözde hoca Deccal'in avanesi olacak diyor. Uyduları olacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir şey oluştu ki şu anda insanlar Kur'an ayetlerine karşı bir kısım insanlar duyarsızlaştı. Mesela ayet okunduğu zaman aa yok öyle değil diyor o konu mesela. Ben bu şekilde duydum diyor. Hani benim ailemden öğrendiğim, anne babamdan, atalarımdan öğrendiğim bu şekilde diyor. Mesela ehli kitapla ilgili ayet. Çok net. İnşallah çok fazla ayet var zaten. Bir tanesini okuyayım. Onların hepsi bir değildir. Kitap edilen bir topluluk vardı ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Âl-i İmrân suresi 113. ayet. Demek ki ehli kitabın hepsi bir değilmiş. Evet. Allah ayette bildirmiş oluyor bunu. Mesela çok fazla konu var tabii böyle. Ayetlerin okunmasına rağmen bir kısım insanlar kabul edemeyebiliyorlar bunu. Mesela bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi buyuruyor Allah. Duha suresi 8. ayette peygamberimizin zengin olduğunu bildiriyor. Ama Allah bildirmesine rağmen bir kısım insanlar hayır diyorlar, o şekilde değil. Peygamberimiz fakirdi diyebiliyorlar mesela. Bu da çok
bunlar değişik. Yani iman eksikliğinden kaynaklanıyor. Çünkü iman etmiyor ve sahtekarane bir tavır ortaya koyuyor. Samimi değil, gerçekten iman etmiş değil. Ondan hocamız son günlerdeki röportajlarına çok kez söyledi. Özünde imansızlık, yani sinenin özünde tam iman edemediğinden dolayı bu tip yanlış ve samimiyetsiz inanışlar olabiliyor. Mesela Âl-i İmrân suresinde bu samimiyetsiz inanışı örnek olarak Allah ayette şöyle vuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. Âl-i İmrân suresi 154. ayet. Allah'a karşı haksız yere cahiliye zanlıyla zanlara kapılarak bu işten bize ne var ki diyorlardı. Yani Allah ne vaat ediyor İslamiyet'te? Allah için cehd edin. Bunun karşılığında Allah'ın rızasını kazanacaksınız. İnşallah cennete gideceksiniz. Hem bu dünyada hem de ahirette çok güzel bir hayatla yaşayacaksınız diyor. Rabbimizin vaadi bu şekilde. Ve müminler sadece Allah rızası için herhangi bir dünyalık maddi beklentisi olmaksızın sadece Allah rızası için cehd ediyorlar. Fakat bunu anlayamayanlar, yani tam iman edemeyenler herhangi bir mal çıkar göremeyince bu işten bize ne var ki diyorlar. Yani hani bu kaç para alacağız, kârı ne satacağız, ya. Evet bu işten bize gelirimiz ne olacak gibi bir şey bekliyorlar. Ama böyle bir şey yok. Allah'ın yolunda Allah rızası için çalışılacak, cehd edilecek bir konu. Onlar için de ki şüphesiz işin tümü Allah'ındır. Onlar sana açıklayamadıkları şeyi içlerinde gizli tutuyorlar. Ha. Demek ki peygambere bu imansızlıklarını veya elçiye söyleyemiyorlar. Ama gizli tutuyorlar içlerindeki bu imansız ve çıkar düşkünlüğünü gizli tutuyorlar. Bu işten bize bir şey olsaydı biz burada öldürülmezdik diyorlar. Mesela o zaman savaşlar oluyor. Mesela içlerinden bazıları orada ölebiliyor. Yani münafık, yani şehit olmuyor. Onlar yani imansız olanlar oluyor. En doğrusunu alabilir. Yanımızda olsalardı öldürülmezlerdi diyorlar. Böyle tamamen zahiri bir bakış açısıyla. Yani yanınızda olsa öldürülmezler diyorlar. Allah de ki evlerinizde olsaydınız da üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine devrilecekleri yerlere gidecek buyuruyor Allah inşallah. Bunu Allah yani bu durumu, yani bu samimiyetsiz samimiyetsiz insanları, münafıkları, iman olmayan kafirleri Allah yaratmasının sebebini şöyle açıklıyor. Allah sinelerinizdekini denemek, yani müminlere söylüyor. Sinelerinizdekini denemek ve kalplerinizde olanı arındırmak için yaptı Allah bunu. Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir diyor inşallah. Demek ki münafık olması müminin imanını kuvvetlendirecek. Onun sinelerin özündeki inşallah imanını her an, hani hocamız imanı gerilmiş bir yaya benzetmişti inşallah. Ya o her zaman için o bir güç harcamak gerekiyor. Bir derin düşünce harcamak gerekiyor. Hep dikkatli olmak gerekiyor ki imanı kavi tutmak lazım inşallah. Münafık da Allah-u Alem buna sebep teşkil ediyor. Çünkü münafığa karşı mümin her zaman dikkatli oluyor. Birçok konudan bir tanesi de bu. Mesela münafıklar. Dolayısıyla müminin inşallah imanı derinleştiren, Allah'a olan yakınlığını arttıran bir mevzu haline dönüşmüş oluyor.
İnşallah. Biz şimdi Mehdiyet'in öncüleri olarak münafıklığın önemi ve ona karşı mücadelemiz, hocamızdan öğrendiklerimizi, Kur'an'dan, hadislerden ve hocamızdan inşallah. Şimdi ikinci konu iman hakikatleri ve Kur'an mucizeleri inşallah. Erdem Hocam sen bir Kur'an mucizesi hazırlamıştın galiba.
Evet hocam, evet. Onu anlatalım. Ondan önce biraz önce münafıkların hani sizinle birlikte deyim miliklemelerinden bahsetmiştik müminlere. Ama ahiretteki konuşmanın ayetini okumuştum ben. Yani ahirette de cehenneme girdikten sonra münafıklar biz sizinle birlikte deyim milikliyorlar. Kendilerini farklı yerde görünce müminlerle, cehennemde görünce. Müminleri cennette, kendileri cehennemde olduğu için. dünyada da şu şekilde söylüyorlar fetihten sonra. Nisa suresinin 141. ayeti, şeytandan Allah'a sınırım. Onlar sizi gözetleyip duruyorlar. Size Allah'tan bir fetih gelirse sizinle birlikte değil miydik derler. Ama kafirleri bir pay düşerse size üstünlük sağlamadık mı? Müminlerden size gelecek tehlikeleri önlemedik mi derler.
Kim Allah, kazanıyorsa?
Evet, Allah kıyamet günü aranızda hükmedecektir. Allah kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez buyuruyor Allah.
Ya, maşallah.
Bakın müminlere sizinle birlikte değil miydik diyorlar müminler zafer kazandığında. Ama kafirlere bir pay düşerse de hemen ne diyorlar? Size karşı tehlikeleri önlemedik mi diyorlar müminlerden gelecek.
İkili çalışıyorlar demek ki.
Ya, kim kazanırsa onun yanında oluyorlar.
Yani sadece maddiyet için yaptıkları mesela çok belli. Değil mi? Sanki bak,
mesela aynı yani zamanda. Menfaatleri için yaptıkları.
Evet. Ya zaten akıl, birazcık akıl olsa inşallah Müslümanların iktidarda olduğu, hakikaten yönetim Müslümanların olduğu yönetim şekli zaten en üstün yönetim şekli. En adil, en bol ve bereketli olan yönetim şekli olmuş oluyor. Zaten Müslümanların iktidarını istemek, yani onların başta olmasını istemek zaten her yönden inşallah en güzel olan inşallah.
Kısa bir aramız var hocam. Kısa bir aradan sonra Kur'an mucizelerini anlatarak münafıkları kızdırmaya devam edelim inşallah.
İnşallah.
Evet, sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Kur'an mucizelerinden bahsedelim hocam. Evet, slaytımızda şu an gördüğümüz araç Sputnik uzay aracı. Sputnik uzay aracı tarihteki ilk uzay aracı. Evet, 19. sure olan Meryem suresinin 57. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sanırım. Onu yüksek bir yere, gökyüzüne yükselttik buyuruyor Allah. Bugün tarihteki ilk uzay aracı 1957 yılında uzay yolculuğuna çıktı. Sputnik 1957 yılında fırlatıldı. Ayetin suresi 19. sure, ayet numarası 57. ayet, 1957. Maşallah.
Maşallah.
Evet. 1957. Evet, maşallah.
Birçok bilimsel mucize olduğu gibi Kur'an'da tarihle ilgili mucizeler de var.
Evet. Değil mi? Ben de bir mucize anlatayım şu an. Müminin suresi 78. ayette Allah, şeytan Allah'a sınırım, o sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz buyuruyor. Allah bütün Kur'an ayetlerinde kulaklar, gözler ve gönüllerin, yani kalbin yaratılış sırasını hep bu şekilde bildiriyor. Yani bütün ayetlerde bu şekilde. Gerçekten bilim adamları daha yeni, yani yeni teknolojiyle anlaşılan bir şey. İlk başta kulak yapısının, sonra göz yapısının ve sonra kalp yapısının oluştuğunu bilimsel olarak ispatlıyorlar. Tabi bunun Kur'an'da var olması da kesin olarak Allah'ın kitabı olduğunu gösteriyor inşallah Kur'an-ı Kerim.
İnşallah.
Allah'ın, değil mi? Tek bir kelime, hikmetsiz bir kelime yok Kur'an'da. Değil mi? İnşallah. Her şey bir hikmete binaen ve yaratıcı tarafından bize bir şey gösteriliyor. Yani Yüce Rabbimiz Allah tarafından bize gösterilen ve bunlardan da yüceliğini anlamamıza vesile olacak deliller inşallah.
Evet. Yani o kadar çok delil var ki hocam, değil mi? Allah'ın sözü olduğu çok açık ortada inşallah. Yani hem mükemmel bir anlam var zaten.
Evet.
Hem de o anlamların içinde tarihler veriliyor. Ebced hesapları var. Her şey tam mutabık bir tarzda, birçok mucizesi var.
Zaten bir araya gelseniz bunu bir benzerini de yaratamazsınız ya Allah. Allah'ın kesin şeyi var. Yani yapmaya kalksınlar ama hiçbir zaman beceremeyeceklerini söylüyor Yüce Rabbimiz.
İnşallah.
İnşallah. Bir Kur'an mucizesi ben göstereyim inşallah. DNA'nın, DNA ne? Genetik materyal, genetik bilimi. Genetik bilimiyle ilgili bakın ekranda da görüyorsunuz şu anda. DNA yani deoksiribonükleik asit terimi canlılardaki genetik malzemenin kısaltma ifadesidir. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret etmektedir. Yani 1865 yılında burada işaret ediliyor. DNA harflerinin dalının eşit Kur'an'la nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülür. Bu ayette DNA harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'da başka bir hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardı arda ve çok sayıda geçmez. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 18. surenin 65. ayetidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi de yine 1865 yıldır. Ayette 3 defa tekrar vardır. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA da, yani Ra, Nun, Elif 7 defa tekrarlanır. RNA molekülle DNA gibi yine genetik yapıyı oluşturan protein sentezinde görev olan bir malzeme inşallah. Bu Allah'ın yaratmış olduğu kaderin, yani kaderin sahibinin Allah olduğunu inşallah 1865 yılında DNA ile ilgili çalışmaları başlatan Allah inşallah. Onu kaderde yaratan, bizi o tarihte gösteren Allah inşallah. Kaderin de sahibi, Kur'an'ın da sahibi, DNA'nın da sahibi, o bilginin bilimin de sahibi Allah bize burada tecellisini inşallah gösteriyor.
Demek ki genetik bilimi ne zaman başlıyor? Daha insan yokken, tabii. Hazreti Adem daha doğmamışken genetik bilimini başlatmış Allah.
İnşallah.
Onu da Kur'an'da bize 1400 soru olacak olayı İnşallah. Bildiriyor. İnşallah.
İnşallah. Şimdi protein senteziyle ilgili birkaç hassas konu inşallah aktarmak istiyorum. Şimdi şurada bir video. Bu videoyu çok gösterdik. Bakın tekrar aldım ekrana. Şöyle. Evet. Burada ne görüyoruz? Bir tane DNA zinciri. DNA zincirinde ilerlediğimizde karşımıza bizim DNA'daki bilgiyi kopyalanacak yer burası. Transkripsiyon ünitesi. Burada düz bir çizgi olarak görünüyor ama burada bir aslında bu hazır hali. Bunun bir hazırlanma aşaması var öncesinde. Şimdi transkripsiyon ünitesinde Tatabox, bunu bir görelim. Bir de sadece bu kısmını göstereceğim zaten.
Ama Tatabox'ı açıklayalım. TA harflerinden oluşan bir bölüm.
Tamam, açıklayacağım. Evet. Bu da Enhancer Region denen bölüm var. Şimdi bunlar ne demek diye baktığımızda bilim dünyası şunu söylüyor. Bakın onu hemen şöyle de göstereyim. Evet. Şimdi DNA'nın sarmalları az önceki videoda gördüğümüz gibi ince bir ip üzerinde bulunmuyor. Burada gördüğümüz gibi kromozomların içerisinde nükleozom denilen proteinlere sarılı halde bulunuyor. DNA'daki bu harfleri okuyup onun kopyasını çıkartma işlemine transkripsiyon adı veriliyor. Ve DNA çift sarmal yapılı olduğundan dolayı, bakın aşağıda görüyorsunuz, iki tane birbiri üzerine dolanılmış sarmal, helazon şeklinde bir yapı var. Şimdiki konumuz şu. DNA'nın üzerinde gen denen bölge, yani transkripsiyon bölgesinde, transkripsiyon bölgesinin neresi olduğu ve bilginin hangi yöne doğru gittiğini belirleyen bölümler bunlar. İşte az önceki videoda gördüğümüz Enhancer Region denen bölüm. Burası DNA'daki transkripsiyon ünitesinin neresi olduğunu belirtiyor. Biraz önce gördüğümüz Tatabox'ta bazal element ismiyle anlatılıyor ve buraya bağlanacak olan enzimlerin hangi yöne doğru gitmesi gerektiğini gösteriyor. Yani bu bir gen, bu bir yol. Fakat diyoruz iki tane ucu var. Sola da gidebilir, sağa da gidebilir. Ama hangi yöne gidecek olacağını bize ne gösteriyor? İşte bu Tatabox gösteriyor. Enhancer Region'a bağlanıyor. Bakın izleyelim videomuzu. Yani geliştirici bölüm ve diğeri de Tatabox. Şimdi bilim adamları diyor ki protein sentezinde düzinelerce, yani RNA kopyalamasında düzinelerce faktör protein görev almaktadır. Bunlar da bir tanesi bu. Ve bu düzinelerce proteinin nereye, ne zaman bağlanacağının bilgisi henüz açıklığa kavuşturulmuş değildir. Ancak Enhancer Region olduğu yerde bakın doğru yöne doğru, yani sağa doğru eğim yaparak buraya doğru bağlandı moleküller. Bağlandıktan sonra esas kopyalama işlemini yapacak olan, biraz sonra bakın birçok faktör protein var burada. Hepsi sırayla teker teker gelip bağlanıyorlar. Hepsinin ayrı bir ismi var. Bakın F var içerisinde, o faktör olduğunu gösteriyor. Yani bu işte harekete geçirici proteinler. Ve en sonunda RNA polimeraz geldi. RNA polimeraz aynı bir fotokopi makinesi gibi DNA'nın iplikçinin üzerine bağlanarak gördüğümüz gibi onun üzerinden kopyalama işlemini yapıyor. Ve şimdi diğer faktör proteinlerin de bağlanmasıyla etkileşim tamam hale geliyor. En son enerjiyi de aldıktan sonra hazırlanmış olan bu sistem harekete geçiyor. Yani fotokopi makinesinin prizini elektriği vermek gibi bir şey. Şu an elektriği alınca da makine çalışmaya başladı ve kopyalama işlemini tamamladı. Doğru yönde ve doğru sırayla. Bakın şimdi bu RNA polimerazın çekilmiş mikrografını gösteriyorum. Burada çok geniş bir DNA, bir bakteri geninin mikrografını görüyorsunuz. Burada siyah ve kalın olarak görünen şey bir DNA iplikçi. En altta da, bu iplikçinin en altında da gördüğümüz yer RNA polimeraz enzimlerinin yoğunlukta bulunduğu yer. Bakın orayı biraz daha büyüteyim ben şimdi. Şöyle. Şimdi buradaki ortadaki kalın çizgi DNA'nın kendisi. Fakat çevresindekiler ise, gördüğümüz çevresindekiler ise RNA polimerazlar. RNA polimerazlar öyle bekliyorlar burada. Buna bilim adamları pause durumu diyorlar. Teyiplerdeki pause tuşu gibi. Donmuş halde bekliyorlar ama hazır halde bekliyorlar. Her an harekete geçebilirler. Yani bu şuna benzetiliyor. Ateşle barut yan yana duruyor ama patlamıyor. Ateş de yanıyor. Barut da var ama patlamıyor. Öyle bekliyorlar. Pause durumunda bekliyorlar. Henüz daha belirlenemeyen bir sinyalizasyon sistemiyle RNA polimeraz harekete geçiyor ve kopyalama işlemini hızlı bir şekilde başlatıyor. Bu işlemi yaparken bir sinyal aldığını düşünüyor bilim adamları. Çünkü hazır halde bekleyip herhangi bir işlem yapmamasını başka türlü açıklayamıyorlar. Ama DNA'da nereye bağlanacağını ve yönünün neresi olacağını bilinmesi bilim dünyası açısından bir efsanenin açıklığa kavuşturması olarak nitelendiriliyor. Çok büyük bir gelişme maşallah. Bu bize DNA'nın tamamının, yani 3.2 milyar harfin tamamının baştan sona kadar ayrıntısıyla özel bir dizilime sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü eğer dizilimde transkripsiyon ünitesi, tatabox ve genin olduğu bölümlerdeki intron ve diğer egzonlar hepsi bir arada düzgün bir sırayla bulunmazsa zaten sentez yapılıyor. Zaten sentez başlamıyor. İnşallah. Ve bu bütün dizilimin baştan sona kadar eksiksiz şekilde en doğru şekilde zaten var olması gerektiğini gösteriyor. Yani hataya hiç meyletmeyecek bir sistemi olması gerekiyor. İnşallah. Bu da ancak Allah'ın yaratmasıyla, inşallah evet, onun kudretiyle olabilecek bir şey.
Yani buradaki komplekslik, böyle hani genlerin bir yapısı var. Hocam bahsetti böyle. Özel bölümler var. Protein kodlayan bölümler. Protein kodlamayan bölümler. Fakat protein kodlamayan bölümler, protein kodlayan bölümlerin aktivitesini kontrol ediyor. Aynı zamanda bu intron denen protein kodlamayan bölümlerin mesela kırpılması söz konusu. Bu protein kodlayan bölümlerle kodlamayan bölümler birbirine birleşik. Evet. Bunların tek bir blok halde kopyası çıkartılıyor. Protein kodlamayan bölgeler kırpılma işleminde özel görevler alıyor. Bunlar anlaşıldı. Ve daha bilinmeyen birçok görevleri var. Hatta bunlarda mutasyon olduğu zaman ağır hastalıklara ulaşabiliyor. Mesela bilinen bir tanesi 7 numaralı intron denen bir intronda tek bir harf hatası olduğu zaman şizofreni denen ağır bir hastalık meydana geliyor. Komplekslik içinde komplekslik yani mesela. Evet. Şimdi bakın mesela burada bir genlerin bir arada durduğu bir bölümü inceleyeceğiz. Operon denen grup halinde bulunan genler bir aynı fonksiyona yönelik proteinlerin bir arada durduğunu görüyoruz böyle. Bunların genlerinin bir arada durduğunu görüyoruz. Şimdi bununla ilgili bir filmimizi izleyelim. Bir yandan da anlatalım inşallah. Bu genin aktivitesini bastıran bir protein var. Onun kopyası çıkartılıyor. Buna işte mesajı RNA deniyor. Parçaları tek tek tanıyalım. Laktoz denen molekül var. Laktoz sütün içinde bulunan şeker. Yani süt şekeri olarak nitelendirebiliriz. Şimdi laktozu parçalayan proteinlerin nasıl sentezlendiğini göreceğiz. Evet, parçaları tanıtıyor. Bu laktozu parçalayan enzimler beta-galaktozidaz ve permeaz denen laktozun hücre içine girişini arttıran bir protein var. Bunlar yan yana bulunuyor bu lakoperon denen bölgede. Şimdi Escherichia coli diye bir bakterinin hücresini görüyoruz. Dairesel bir DNA'sı var. Bu bakteri DNA'sı. Minnacık bir hücre, bakteri hücresi değil mi? Bakın kompleksliğe bakın şimdi siz. Burada lakoperon denen bölgede laktozu parçalayan iki tane enzim ve girişini arttıran bir tane protein yan yana bulunuyor. Fakat bu normalde kullanılmıyor. Çünkü laktoza ihtiyaç yok normalde. Mesela Escherichia coli bakterisi bağırsaklarda bulunan bir bakteri. Normalde glikozu yani şekeri bu bakteri hücresi enerji olarak kullanıyor. Onu parçalayan enzimleri var. Onun için bu geni kullanmıyor normalde. Fakat diyelim ki bir açlık durumu oluştu. Kişi uzun süre şeker almadı. Onun yerine süt içti. O zaman bakteri derhal glikozu parçalayan enzimleri kapatıyor. O genleri kapatıyor. Ve sütün şekerini parçalamaya başlıyor. Bakın onu da şöyle yapıyor. Normalde baskı halinde tutan bir protein var. Oradan hiç üretim yapılmıyor bu genden. Buraya da kontrol bölgesi deniyor. Baskılayıcı bakın bir protein. Oturmuş oraya. O enzimlerin boşuna üretilip sarf edilmelerini, israf edilmelerini engelliyor. Fakat dediğimiz gibi süt içti. Ortamda bakın laktozlar birikmeye başlıyor. Glukozu da kullanamıyor. O zaman derhal bu sisteme geçiyor. Laktoz geliyor. Bu proteinin üzerine bağlanıyor. Ve protein yerinden ayrılıyor. Allah öyle bir sistem kurmuş ki bakın. Yerinden ayrılınca derhal üretim başlıyor. Hepsi otomatik bakın. Silsile olarak devam ediyor. Glukozu kullanıyor normalde. Tercih ediyor onu. O sistemi kullanmıyor. Kapalı o sistem. O olmadığı zaman o baskılanıyor. Glukoz olmadığı zaman glukozu üreten enzimler baskılanıyor. Derhal bu sisteme geçiyor bakteri. Ama otomatik olarak yani bu kendi kendine yürüyen bir sistem adeta. Hemen kopyalama başlıyor bakın. Bütün oradaki genetik bilginin kopyası çıkartıldı. Ve ribozom denen protein fabrikaları geliyor. Bu kopyadan protein üretimi başlıyor. Hangi protein? Beta-galaktositaz denen laktozu parçalayan protein üretiliyor. Fakat aynı zamanda bakın bu da mükemmel bir sistem. Permeaz diye bir protein daha üretiliyor. Bu proteinin de görevi şu. Laktozun hücre içine girişini kolaylaştırmak. Normalde laktoz hücre içine giriyor ama çok büyük miktarlarda giremiyor. Hızlı giremiyor. Bakıyor bakteri dışarıda laktoz var. Şeker yok. Hem parçalayan enzimi üretiyor. Otomatik olarak. Hem de hücre içine girişini kolaylaştıran proteini. Onlar da gidiyor. Permeaz denen bakın bu hücre içine girişini kolaylaştıran hücre zarına yerleşiyor. Buradan da sayısız laktoz molekülü hücrenin içine rahatlıkla girebiliyor. Ama bunlardan binlercesi üretiliyor. Bakın burada gördüğünüz gibi. Ve dışarıdaki laktoz molekülleri hızla içine girip hücrenin de enerji elde etme imkanı mevcut. Bu arada da içeride bulunan beta-galaktozidaz da giren laktozların metabolizmasını başka bir enzim daha var. Onunla birlikte sağlayarak hücre enerji elde edebiliyor. Ne zamana kadar?
Tekrar bağlanıyor.
Laktoz azalıyor. Diyelim ki laktozu tükettiler. Laktoz bitti. Bu protein geliyor yerine bağlanıyor. Ve üretimi durduruyor. Bu enzimler boşuna israf edilmiyor bu proteinler. Burada durdurarak engelliyor. Ne yapıyor hücre? Bu sefer kalkıyor glikoza geçiyor eğer glikoz varsa ortamda. Ya bu muhteşem bir sistem ve bunun aynı anda kusursuz olarak var olması gerekiyor. Bakın bir şeyin kusursuzluğu mutlaka bir akla, bir yapıcıya işaret eder. Değil mi? Kusursuz, hep kusursuz sistemlerle karşılaşıyoruz. Evet. Bakterilerde kusursuz sistem var. Gözler kendi içinde kusursuz. Bağışıklık kusursuz. Evet Allah insanı zayıf olarak yarattığını bildiriyor mesela. Eksiklerle yaratmış. Ama sistemler kendi içinde kusursuz. Mesela mükemmel bir bağışıklık sistemi var insanın. Bütün dışarıdaki bakterileri, virüsleri tanıyor. Ama Allah bakteri ve virüsü de yaratmış ki hastalık yapabilsin diye. Allah dilerse bakteri ve virüs galip geliyor. İnsan hayatını da kaybediyor veya ağır hasta oluyor. Allah dilerse bağışıklık sistemi galip geliyor ve insan iyileşiyor. Bunların her ikisi de kendi içinde mükemmel sistemler. Bakteri de mükemmel, bakıyoruz. Virüs de mükemmel kendi içinde. O da özel düzeneklerle yaratılmış Allah tarafından hasta etmek üzere.
Maşallah. Şimdi İnşallah. O kontrol mekanizmasında insandan bir örnek vereyim. Oradaki kontrolün nasıl olduğu konusunda bir fikir üretiyor bilim adamları. Mesela insülin ne kadar sentezlenecek? Mesela hemoglobin ne kadar sentezlenecek? Bunların bilgisi bütün hücrelerde var. Yani ne derler mesela çok tehlikeli bir silah diyelim projesi herkeste var ama sadece mesela askeri birlikler bunu üretiyor gibi. Ama herkeste bilgisi var ama sadece askeri birlikler. Bu denetim hani nasıl olurdu diye düşünüyoruz. İnsanda 100 trilyon tane birey var, hücre var. 220 farklı tipte oluyor bunlar. Ama herkes kendi üreteceği proteini yani 220 farklı çeşit 100 trilyon tane ayrı birey, ayrı hücre kendisine has olan bilgiyi kullanıp sadece onu üretiyor. Bu düzenlemenin yani bu gen regülasyonu işleminin nasıl olduğunu bilim adamları araştırdığında bu regülasyon sistemine ait bir tane mesela örnek veriyorlar. Fiziksel bir örnek. Bakın şimdi ekrana bir şey yansıttım. Orada kromozom resmi var. Şimdi bu kromozomda açtığımız zaman insana ait bir kromozom. Bu DNA'mızın katlanmış hali. Şimdi kesitleri büyütüyoruz yetkide. Ve karşımıza en son Bakın biraz daha devam edersek DNA çıkıyor. Şimdi böyle bulunmuyor. Normalde kaptalar halde bulunuyorlar. Şimdi şurada görmüş olduğunuz DNA'nın sarılmış bir hali. Buradaki renkli yuvarlak simgelerin adı histon proteinleri. 4 çeşit histon proteini var. Ve genimiz yani DNA'mız bunlara sarılı bir şekilde, nasıl balık oltası olur, sarılı sararlar makaraya. Onun gibi makaraya sarılmış gibi duruyor. Fakat normalde gen kopyalama işlemi az önceki şu şeyde, resimde gösterdiğim gibi nükleozomlar yani makara gibi sarılmış bölgelerde yapılamıyor. Bunun için gen, DNA kendi bilgisinin, üzerindeki genin bilgisinin ihtiyacı olduğu zaman bu nükleozomları kaydırma yeteneğine sahip. Eğer kaydırmazsa, mesela nükleozom burada, burada görmüş olduğumuz düz bölge, bakın nükleozom burada yok. Bu düz bölgede genin diyelim ki yarısı var. Diğer yarısı ise burada sarılmış vaziyette. O zaman RNA polimeraz buraya gelip genin kopyasını çıkartamıyor. Fiziksel burada bir bariyer, bir baskılama olmuş oluyor. Ve istenilen, ya daha doğrusu istenmeyen gen kopyalanamamış oluyor. Bunu ise mesela bilim adamları açıklamaya çalıştıklarında, şimdi burada biz ne görüyoruz? Planlı bir sistem görüyoruz. Sanki özellikle gen ihtiyacı olmadığı biliniyormuşçasına oradaki DNA tarafından, cansız molekül tarafından kapkaranlık ortamda özellikle buraya sarılmış. Sanki ihtiyacı olmadığını biliyormuşçasına özellikle oraya sarılmış. Bilim adamları bunu şöyle açıklıyor. Diyor ki, nükleozomun olmadığı bölgeler oradaki DNA diziliminin doğası gereği nükleozoma sarılamıyor. Yani gen sanki kendi diziliminden hangi gen nerede durması gerektiğini kendisi biliyormuş gibi bir izah yapmaya çalışıyorlar. Bu da çok mantıklı gelmiyor zaten. Çünkü DNA'nın üzerindeki o nükleozom proteinleri, histon proteinleri yer değiştiriyor sürekli. Mesela hemoglobin'e hep örnek veriyoruz. Mesela hemoglobinin bilgisinin olduğu gen ihtiyacı olduğu zaman açılıyor, ihtiyaç olmadığı zaman kapanıyor. Burada sürekli bir DNA'da hareketlilik var. Yani DNA kendi gen kendisinin aktif hale gelip gelmemesini belirliyor. Yani olağanüstü bir durum var. Burada moleküller ihtiyaç olduğu zaman açılıyor. Yani gen açılıp kopyalanabilir hale geliyor. Yani şu kitap mesela durup dururken şu halde mesela 300. sayfasının biz fotokopisini çekebilir miyiz? Çekemeyiz. Çekmemiz için ne yapmamız lazım? O sayfayı açmamız lazım. Fotokopi makinesinde düz bir biçimde yerleştirmemiz lazım. Değil mi? Katlı halde durursa fotokopisini çekebilir miyiz o sayfanın? Çekemeyiz. DNA'daki genler de bu şekilde. Eğer hat düz bir şekilde ortada olursa o zaman onun kopyası çıkartılabiliyor. Yalnız hat düz halde olursa oradaki RNA polimerazlar zaten hazır halde beklediklerinden dolayı hemen sinyali alıp oradan kopyalama işlemini yapıyorlar. Bunu engellemek için kitap örneğinde olduğu gibi kitap kapalı duruyor. Yani bir el o bilgiyi orada kapalı tutuyor. İhtiyacı olduğunu biliyor aynı zamanda o el. İhtiyacı olduğu zaman o sayfayı pat diye açıyor ve kopyalama işlemi oradan başlıyor. Bu bizim her hücremizde her an oluyor. Ya 100 trilyon hücremizde DNA'mızın 3.2 milyar harfinde 30 bin tane gen olduğu söyleniyor en son rakam. 100 bin çeşit protein olduğu söyleniyor. O her bir 30 bin tane cildin olduğu, fasikülün olduğu yer ihtiyacı olduğu zaman açılıyor, ihtiyacı olmadığı zaman kapanıyor. Ama bunu yapan etkene baktığımızda zahiren bizim karşımızda moleküller var, DNA zinciri var.
Maşallah, bu işin bir yönü. Tabii. Bir de yani şöyle bir şey var. Şimdi sen dedin ya, hemoglobin molekülü ihtiyaç olduğunda açılıyor, kapanıyor. Kopyalanmasına müsaade ediyor. Peki hemoglobinin nerede olduğu nereden biliniyor? Giden molekül proteinin sentezini, herhangi bir protein, mesela insülin yapılacak, insüline ihtiyaç var. Doğrudan gidiyor, orayı açıyor. Değil mi? DNA'nın sadece o bölümü, ilgili bölümü açılıyor.
Kitabın o sayfası hemen açılıyor.
3.2 milyar harf arasında, yani 1 milyon sayfa arasında. Sayfanın da bir bölümü, yani sayfanın tamamı da değil. Hangi nerede olduğu nereden biliniyor? Ve üstüne defalarca katlanmış olarak duruyor. Yani sadece böyle bir zincir açık, bakın sadece şeyde görüldüğü gibi, hocamızın gösterdiği, yani Onur'un gösterdiği, slide'da gösterildiği gibi değil ki. Bu katlanıyor, bir daha katlanıyor, bir daha katlanıyor böyle. Yumak şeklinde duruyor. O yumağın içinde ihtiyaca göre kendini açıyor, öbürü de gelip onu buluyor.
Evet.
Nereden buluyor kardeşim bunu yani? Bir düşünmek lazım burada. O muazzam bir akıl var burada. Evet. Diyor ki bakın biyoloji kitabı, dünyanın en önemli biyoloji kitabı. Samanlıkta iğne bulmaya benzer bu diyor. Ve samanlıkta iğne her an bulunuyor. Saniyede 2000 protein üretiliyor. Saniyede 2000 defa, 100 trilyon hücre de katrilyon kere katrilyonlarca defa bu işlem hiç hatasız yapılıyor. Samanlıkta katrilyonlarca kere katrilyonlarca iğne bulunuyor. Adam buna tesadüfen oldu diyorsa orada Allah hesabını verir onun. Yani bu değil mi? İnsanın aklını Allah attıran Allah bir şey. Yani böyle o kadar değişik bir şey ki. Bir de şimdi bakın evrim yönünden bakalım. Genlerin yapısını gördük. Peki bir mesela diyorlar ki bunlar bir gen diğer gene dönüştü. Değil mi? Veya sıfırdan yeni genetik bilgi oldu. Kardeşim sıfırdan yeni genetik bilgi veya bir genin bir gene dönüşmesi imkansız bir şey. Bakın şimdi genlerde nasıl bir yapı var onu görelim hep birlikte. Bakın bir kere bir mekanizma iddia ediyorlar. Onların jargonuyla konuşalım. Yani onların iddialarıyla konuşalım. Diyorlar ki bir gen mesela duplikasyon oluyor. Yani bir genin aynısından bir tane daha oluyor. Bakın bu bir gen. Aynısından bir tane daha geliyor burada. Çoğaldı. Sonra diyor bu genden bir tane olduğu için evrimcilerin iddiası bu. Bu ikinciye ihtiyaç olmayacağı için bunların iddiası bu. Bunun üzerine meydana gelen mutasyonlarla bu değişiyor zamanla başka genetik bilgiye dönüyor. Ulan bu şimdi burada genetik bilgi bir kere şimdi genetik bilginin ne olduğuna bir de gerçek filmiyle de bakalım. Bakın genetik bilgi nasıl bir şey? Başka bir gene dönüşme imkanı var mı? Bunu önce bir durduralım. Bakın şurada. Bir gen, bakın bu kadar kompleks bir yapısı var. Yani basitçe gösterimiyle burada. Bakın kontrol eden bölgeler var. Introm, eksonlardan denen bölgelerden oluşuyor. Bu böyle aklın kavrama sınırlarının üzerinde kompleks bir yapı. Çünkü aradaki bölgeler, intronlar, eksonların yapısını kontrol ediyor. Eksonların birbiriyle olan değişik kombinasyonlarından farklı proteinler üretiliyor. Her bir proteinin dizilimi özel. Bir harfi değiştirseniz, bir amino asidi siz, o protein işlevsiz hale geliyor. Evet. Bu da bilinen bir gerçek. O zaman nasıl bir gen bir gene dönüşür? Bakın burada da bir kromozomun üzerindeki yapıyı görelim. Bakın şimdi kromozomun üzeri böyle. Yani düz harf dizilerinden oluşuyor ama bunların arasında protein üreten bölgeler var, üretmeyen bölgeler var, protein üretimini genetik bilgiyi kontrol eden bölgeler var.
Bir de o aralarında ayraç yok yani. Kitap fosikülü bir indeks de yok. Hangisinin nerede başlayıp nerede bittiğini de bilmek de bilir.
Bilmek tabii. Kapkaranlık ortam katlanmış üstüne. Kimisi makaraya dolanmış, kimisi dolanmamış. Yani böyle bir ortamda bu oluyor. Bakın. Bakın bunların her bir bölümünün özel bir anlamı var. Ya çok kompleks bir yapı bu. Bilim adamları daha çözemiyorlar bunu. Çözmeye çalışıyorlar.
Yerini bilsen de o kadar saniyede diyoruz ya. 2000'e,
bakın hemoglobinin üretildiği bir bölümünü üreten bölgelerin yapısını gösteriyor. Ama aradaki bölgelerin de başka fonksiyonları var. Hepsi bir üst üste dizilmiş. Yani bir genin başka bir gene dönüşmesi tamamen imkansız. Bunu şuna benzetebiliriz. Daha basit haliyle. Bir kitap var. Tarih kitabı. Osmanlı tarihini anlatıyor. Mesela Yavuz Sultan Selim bölümünü anlatan bir bölüm var. Değil mi? Yavuz Sultan Selim zamanında yapılan savaşları anlatıyor. Şimdi burada rastgele harf değişiklikleriyle bu kitap birdenbire omurgalı biyolojisini anlatan bir kitabın bölümüne dönüşür mü? Harf değiştireceksiniz evet. Siz. Çaldıran'ı anlatıyor işte Yavuz Sultan Selim Kanuni dönemini anlatıyor. Tarihi anlatıyor yani. O harf değişikliği olunca o birdenbire balığın solungaçlarını anlatan bir bölüm haline gelecek. Böyle kepazelik olur mu? Olmaz tabii ki yani. Bu mantığa da aykırı, bilime aykırı. Hiçbir delili yok. Delili olmadığını da zaten fosillerden biliyoruz biz. Yani hiçbir organın başka bir organa dönüşümü, bir proteinin bir proteine dönüşmesi kesinlikle imkansız. Mesela hemoglobinde çok güzel bir örnek var. Hemoglobin molekülünde ki 145'er amino asitten oluşuyor. 4 tane ayrı bölümü vardır. 2 alfa, 2 beta zincirinden oluşur. Ortalama 145-150 amino asitlik zincirlerdir bunlar. Bakın bir tane amino asit değiştiği zaman glutamik asit valin denen amino asite dönüşüyor. Çok ağır bir hastalık olan orak hücreleri meydana geliyor. Öldürücü bir hastalık. Tek bir amino asit değişikliğinden. Bunun çok örneği var. Bir enzimde oluyor mesela mutasyon. Tek bir amino asit değişikliği. Enzimin fonksiyonu iptal oluyor. Veya proteinin o enzimin aktivitesi zayıflıyor. ve ağır hastalıklar meydana geliyor ve öldürücü oluyor çoğu zamanda. Yani genetik bilginin genetik bilgiye dönüşmesi imkansız. Evet. Sıfırdan genetik bilgi ortaya çıkması da imkansız. Her yönden evrim imkansız. Fosiller de nitekim bunu kanıtlıyor. Zaten en başta bir tek protein bile tesadüfen olamıyor. Zaten bitirici bir örnek bu. Çünkü tek bir proteinin olması için hocamız hep bunu vurguluyor. Çok güçlü bir delil bu. Ha, kimse unutmasın bunu. Mutlaka başka proteinlerin zaten var olması gerekiyor önceden. Proteinleri sadece proteinler sentezleyebiliyor. Allah kitlemiş. Yani doğada bir proteinin olması için mutlaka başka proteinlerin DNA ile birlikte, bütün hücre organelleriyle, canlı hücreyle birlikte var olması gerekiyor ki hücre proteini üretebilsin. Tersi olmuyor. Proteinler bir araya gelip hücreyi yapamıyor. Hücre olacak ki proteini üretebilsin. İnşallah. Bitti. Yani Darwinizm bakın en başta kökünden bitiyor zaten inşallah.
Ya tabii şu mantık insanlar, ya bu bilim adamlarının, evrimci bilim adamlarının bu bakış açısıyla zaten hem bir yere varamayacakları hem de çok saçma bir şeyin içinde olduklarını ve kendi kendilerini rezil ettikleri çok açık. Mesela izleyicilerimiz düşünsünler. Mesela herhangi bir insan bir müzeyi veya teknoloji fuarını dolaşırken vay be bu eserler ne kadar güzel tesadüfen buraya olmuş da buraya gelmiş derler mi? Değil mi? Tesadüfen bu eserler oldu der. Mutlaka bu biz desek ki kardeşim bak bunların hepsi tesadüfen oldu desek bile onlara. Yani halk geldi şeyi seyrediyor. Bunlar tesadüfen oldu desek halk ne der sana? İnsanlar ne der? Ya sen deli misin der. Bunların hepsinin bir yapanı var yani bir sanatçı var bunu yapan der değil mi? Veya bu teknolojik aletleri üreten bilim adamları var der. Bunların hiçbiri tesadüfen oldu demez. Ve kimse de buna inanmaz. 5 yaşındaki çocuk bile inanmaz buna. Ama ne diyor be evrimciler? Bunların hepsi tesadüfen oldu diyor.
Ama çok daha üstün teknolojinin
tesadüfen. Evet tesadüfen olduğunu. Zaten evet. Olay da bu yani. Yok ya sanatçıyı sen görmesen de onun bir sanatçının eseri olduğunu anlarsın değil mi? Doğada gördüğümüz bütün bu canlılar bize neyi gösteriyor? Üstün bir sanatçıyı değil mi? Üstün bir güçü, üstün bir aklı gösteriyor. Bütün örnekleriyle. Şu bu çok önemli bir konu ya. İnsanların düşünme tarzını bu şekilde değiştirmeleri gerekiyor.
Ama işte bunu bilimsel olarak deşifre edilmesi gerekiyordu. Allah razı olsun. Hocamız evet. Ona vesile İnşallah. Oldu. Yani o bir büyü. Mesela bugün hocamız komünizmi anlatırken de mükemmel bir anlatım oldu. Böyle psikolojisini anlattı. Dedi ki hocamız bu deccaliyetin özelliği bir büyüdür dedi böyle dedi. Mistik bir özellik var. Mesela komünizmde de dedi böyle. Komünizm şiddet getiriyor, kan dökmeyi getiriyor. Berbat bir sistem getiriyor. Akıl almaz bir sistem. Ama komünist bundan gurur duyuyor. Evet. Komünist yani göğsünü gere gere gurur vardı dedi. Gurur için ölür dedi yani böyle. Gurur mu ölüm mü deseler ölür dedi. Bunda dedi hocamız mistik bir hava var dedi. Bir dindir evet. Bu dedi böyle dedi. Ona kapılır dedi. Onun büyüsüne kapılır dedi böyle dedi. Hakikaten de böyle. Darwinizm de böyleydi. Yani dünyanın %99'unu kontrol etmesi Allah'ın yarattığı kader üzere. Evet. Fakat deccaliyetin özelliği bu. Bir din ve bu dinin mistik bir havası var. Ona kapılıyor. Adam komünist olmayı mesela ilerici olarak değil mi öyle lanse evet. Edilirdi. Halbuki komünist olmak kepazelik derecede gericilik. Evet. Yani çünkü komünizm mutlaka geriye götürüyor insanı veya toplumu. Çünkü komünizmi nasıl mesela toplumun komünizmde hayvan sürüsü olarak görüyor. Darwinizme dayalı, diyalektik felsefeye dayalı hayvan sürüsü. Hayvanlardan diyor işe yaramayanlar diyor elensin diyor zayıflar diyor. Güçlüler kalsın geriye diyor. Yani sisteme katkıda bulunan. Proletarya diktatörlüğü. Yani hangi tip proletarya? Maddi bir katkıda bulunacak değil mi? Katkı getirdiği sürece sisteme diyor kalsın. Yoksa elenip yok olsun gitsin. Evet. Bu sistemde ki korku üzerine kurulu olan bir sistemdir. Hocamız onu da dedi. Komünizm içine girdikten sonra dedi. Oradan sonra karşı çıkamaz adam dedi zaten dedi. Ağzına dedi namluyu dayarlar dedi. Namlu da soğuktur dedi. Onun da ailesi vardır dedi. Çoğu insan dedi, çok az insan dedi hani karşı çıkabilir ama dedi, çoğunluğu dedi, toplumun tamamı dedi, o vahşi herifleri dedi böyle dedi, katilleri alkışlarlar dedi. Evet. Vay ne mübarek adam diye. Stalin mesela hakikaten bakıyorsunuz, tabii. 20 milyon adamı kesmiş, filmleri var, herkes alkışlıyor böyle. Ne büyük adam diye, ne mübarek adam diye. İnim inim inletiyor toplumu. Çünkü namluyu dayamışlar ağzına herkesin. Evet. Değil mi? O da ne mübarek adam diye alkışlıyor. İşte bu yüzden, yani bu sistemin, değil mi? Bu Darwinizm aynı şekilde büyüsünün ortadan kalkması gerekiyordu. Allah razı olsun onu hocamız yaptı işte. İnşallah. Vesile etti Allah. Böyle dünya çapında o büyüyü ortadan kaldırdı. Muazzam bir kepazelik olduğu bilimsel olarak ortaya kondu. Ya bir protein bile tesadüfen olamıyor. Sen neden bahsediyorsun kardeşim? Milyonlarca tür, trilyonlarca proteinden oluşuyor. Biri bile tesadüfen olamıyor bitti. İnşallah. 350 milyon fosil varmış kimsenin haberi yok. Yani evrimciler de saklıyor bunu. Adam müze müdürü oluyor mesela. 70 yıl 60 bin tane Kambriyen dönemi fosilini saklıyor yaratılışı ispat ettiği için. Çünkü fosillerin hepsi yaratılışı ispat ediyor. Herif ölüyor. Ondan sonra çöp ev gibi gidip de aa bir bakıyorlar 60 bin tane fosil çıkıyor depodan. Evet. Rezalete bakın. Bu bir tane örneği. Hepsi evet. böyle. Veya sahte bir fosili koyuyorlar İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'ne. Dünyanın en büyük müzelerinden biri. 50 yıl milyonlarca adam önünden geçiyor böyle. Tamam mı? Saygı duruşunda bulunuyorlar böyle. Vay insanın atasıymış falan diye. Bir herif geliyor günün birinde. Farklı bir tarihleme metodu kullanıyor. Aha bir bakıyor 500 bin yıl değil 500 yıllık insan kafatasına maymun çenesi eklenmiş. Maymun da yakınlarda ölmüş. Tamam. Eskitesin diye de potasyum dikromata batırılmış.
Törpülenmiş.
Diyor ki ya diyor siz bunu fark etmediniz mi diyor. Ya gerizekalı mısınız siz diyor. Dişleri eğelenmiş bunun diyor. Bu maddeye batırılmış diyor böyle diyor. Ya pardon diyorlar nasıl da fark etmemişiz. Ama... merkep gibi fark ediyorlar yani bunu böyle. Değil mi? Orada ama saklıyorlar. 500 tane de makale yazıyorlar buna. Doğru, bunu fark etmez olur mu insan? Ha. Diyor ki adam ya bunu diyor fark etmemeye imkan yok diyor ha. bunu diyor. Sahtekarlık yapıyorlar. Bu bir büyü. Mesela adam Darwinizm'den bahsediyor okulda böyle. Onu bir hava unsuru olarak kullanıyor. Böyle tıpkı komünizmde olduğu gibi. Yani nasıl göğsünü gere gere eskiden komünist diye takılırlardı. Hala daha öyle.
Evet.
Adam mesela diyor ki dini haşa gericilik diyor. Dinin afyonudur diyor mesela Karl Marx. Haşa. Değil mi? Dine karşı muazzam bir şey var. Tam tersine. Komünizm bir afyon. Hatta bir bakın mesela şimdi bu diyalektik materyalizm hocamızın çok önemli anlattığı bir konu. Maddenin aslı. Değil mi? Materyalizm kesinlikle kökten ortadan kaldıran bir konudur. Değil mi? Maddenin aslı. Dışarıda nasıl gördüğümüz. Elektrik sinyalleriyle muhatap. Hatta bilim adamları filmleri var. Çok defa da gösterdik. Dışarısı yoktur diyor adam. Ya bilim adamı söylüyor bunu. Değil mi? Sen diyor beynin içindesindir diyor. Gözünü de kapasan diyor. Açsan da diyor beynin aynı döneminin biz aktif olduğunu görüyoruz diyor. Dışarısı yok diyor zaten diyor. Çok açık bir şekilde söylüyor. Yani şimdi dışarısı yok ne demek bilimsel? Bilim adamlarının ifadesini söylüyorum ben. Değil mi? Dışarısı yok demek. Dışarıdaki bütün gördüğümüz güneş, duvar, rüyamızı düşünelim. Evet. Değil mi? Algılarımızla muhatabız. %100 algılarımızla muhatabız. Algı olarak var. Fakat uyandığımız zaman biz güneşin sıcaklığını hissetmemize rağmen güneşi gözümüze alıyor mesela rüyada bakıyoruz bakamıyorsun güneşe değil mi güneş oluyor ama yok yani güneşi görmemiz için güneşin olması gerekmiyor dışarıda anlamına gelir bu değil mi zaten bilim adamları da bunu söylüyor dışarısı yoktur diyor şimdi bu maddenin ne olduğunu gösterir sen beyninde maddeyi küçücük bir yerde hocamız hep onu söylüyor mercimek kadar bir yerde elektrik sinyallerinin yorumu olarak görüyorsun gören bir iç göz var iç kulak iç el var dokunan değil mi yani insanın ruhu var. Ruhundaki algılarla muhatap insan ve o algıları yaratan da Allah çok açık bir şekilde. Şimdi Lenin diyor ki bunu diyor sakın diyor lafını etmeyin diyor. Hocamız gene tekrarladı bugün anlattı tekrar inşallah. Sakın lafını etmeyin diyor bunun diyor. Eğer diyor bunun lafını ederseniz diyor maddenin aslının bu hakikatine girerseniz diyor. Önce elinizi sonra kolunuzu kaptırırsınız diyor. Sonra bütün komünizm çöker diyor. Çünkü evet. materyalizm çöküyor. Evet. Anlamış Lenin. Yani materyalizmin çökeceğini. Ama işte bakın bu bir büyü. Big Bang de çökertiyor, fosiller çökertiyor, proteinler Darwinizmi çökertiyor. Darwinizm çökünce zaten komünizm çöküyor. Fakat bir büyü olarak buna kapılmış adam ve bundan da gurur duyuyor. Gurur da kasıla kasıla komünist olduğunu anlatıyor ve bunun için ölüyor gerekirse.
Şimdi bunu bu anlamış da biz ülkemizde birçok köşe yazarı, devlet adamı ve diğer bütün herkes bunu anlayamadı bir türlü. Hocamız yıllardır söyler değil mi? Mesela her gün televizyon programları oluyor. Her programda PKK nasıl yok edilir bilmem ne tartışmalar oluyor. Sabahlara kadar saatlerce her kanal ayrı gruplar var. Ve sonuçta hiçbir faaliyet yok. Hiçbir yani bir sonuç alamıyor. Niye alınmıyor? Çünkü yapılması gerekenler bunlar değil. Silahla olmaz bu iş. Bütün gün konuşarak boş boş kanallarda bütün gün konuşsan da bir çözüm üretemezsin. Tek yapılacak şey orada hocamız söylüyor. Anti komünist, anti leninist, anti marksist. Değil mi? Propaganda yapma. İlker Başbuğ dün açıklama yaptı biliyorsunuz röportajında. Diyor ki PKK'nın propaganda yönü çok kuvvetliydi diyor. Adam kendisi söylüyor. Madem bunu biliyorsun buna karşı ne yapılması anti propaganda yapman gerekmiyor mu?
Tabii.
Bunu şu anda biliyor herkes.
Evet.
Hocamız da söylüyor yani bu kadar insanın artık değil mi bir an önce bu uykudan uyanıp faaliyete geçirmesi. Bu kadar devlet kanalları var, bütün kanallar var, köşe yazarları var. Elinizde bu kadar imkan var. Niye PKK'yı bitirmek için adını koyup da PKK bir Kürt hareketi değil bir komünist harekettir. Bunun içinde buna karşı anti komünist hareket propaganda yapılmalıdır demiyor kimse. Ve bunu bir hemen faaliyete geçmesi lazım. Bakın bunu yapmayanlar hocamız yani vebali olacak. Her gün değil mi şehitler veriyoruz. Her gün insanlar, masum insanlar öldürülüyor. Ama kimsenin bir faaliyet yaptığı yok. Bir an önce bunun güncel hale gelmesi gerekiyor. Hemen başlanması
yani
gerekiyor.
Atılan bir tane füzenin yerine değil mi? Ya bir trilyon bir füze çok büyük. Böyle o balistik füzeler falan müthiş pahalı malzemeler. Bir trilyon bir füze. Bir trilyon o füzenin yerine bir 100 milyarlık sadece kitap dağıtsan orada veya yayın yapsan 100 milyarlık konu bitiyor. 2 ayda. İnşallah hocamız söyle.
Ya para harcamaya da gerek yok. Hocamızın eserleri hazır durumda. Her an 24 saat biz hazırız. Evet. Her an değil mi? Biz bunu sadece diyecek ki evet. Devletimiz emredecek bizi yapın diyecek. Yapacağız. Kendi alın bedava CD yani şu kadarcık bir şeyden bahsediyoruz. DVD'ye takıyorsun gösteriyor zaten. Bunu yani bir, çok zor bir yanı da yok bunun.
İnşallah. Değil mi? Çünkü evet yani sistem olarak bir kere mücadele etmek askeri yöntemle mümkün değil. Çünkü gerilla mücadelesi veriyor. Komünizm doğası gereği gerilla mücadelesi veriyor. Doğa da dedi hocamız bugün gerilla savaşına çok müsait. Binlerce mağara var. Değil mi? Dağlık bölge. Ayrıca destek görüyorlar dedi dış güçlerden. Yani Suriye destekliyor bunları. Suriye'nin komünistleri destekliyor. Irak'ın komünistleri destekliyor. İran'ın komünistleri destekliyor. Çin destekliyor. Vietnam destekliyor. Değil mi? Silah sıkıntısı yok. Öyle bir konusu da yok.
Tabii.
Ayrıca yaptığı propagandayla oradaki insanları da etkileyerek destek görüyor. Bakın gerilla savaşının zayıf noktası olarak gerilla savaşı uzmanı lideri Vo Nguyen Giap var Vietnam Savaşı'nda. Diyor ki bölgedeki halktan yiyecek cephane ve manevi destek almazsanız gerilla savaşını en fazla 6 ay sürdürebilirsiniz. Manevi destek almazsanız. Ne evet. demek bu? Yani propaganda yapıp o adamı etkileyip komünist yapıp destek alamazsan bundan diyor.
Evet.
6 aydan fazla dayanamazsın diyor. PKK kaç yıldır dayanıyor? 30 yıldır var değil mi? Aralıksız devam ediyor. Evet. Demek ki manevi destek alıyor. Yani propagandasında etkili. Burada sebebini açıkladı hocamız. Sabahtan akşama kadar dedi kahvelerde, mahallelerde, etrafta, orada burada insanlara propaganda yapılıyor. Nasıl propaganda? Tek yanlı. Hala daha yani diyor ki Apo, biz diyor komünistiz diyor kardeşim ben Lenin'im diyor. Bu dönemin Lenin'iyim diyor. PKK'nın da komünizm diyor, etle tırnak gibidir diyor. Kesinlikle diyor komünist olarak kalacaktır. Komünisttir diyor zaten. Evet. Komünist bir harekettir diyor. Yaşasın diyor Mao diyor yaşasın Marx böyle övmüş övmüş bitirememiş. Onları. Sen hala komünistsin diyemiyor bazı kimseler.
Evet.
Niye? Bunların bir kısmı gizli komünist. Hatta hocamız dedi yani bu sağ kesimin medyasında, basın organlarında da gizli komünist hayranlığı olanlar evet. var. İsim isim saymaya gerek yok. Bilen bilir zaten. Değil mi? Gizli komünist hayranlık yazılarından akıyor yani evet. böyle. PKK'ya da gizli bir destek oluyor bu şeyiyle. Ayrıca komünistlerden korkanlar var. Ya şimdi bir şey söylersek komünistleri karşımıza alırız. Bir kısım medya bize karşı saldırıya geçer. Onlar da korkaklıklarından ağızlarını açamıyorlar. Halbuki bu adam kendi söylüyor. PKK'nın evet. nasıl bir komünist hareket olduğunu. Sen bir kere söyleyeceksin bunu. Bu da yetmez tabii ki.
Tabii.
Buna karşı fikri mücadele yapacaksın.
İnşallah.
Kim yapabilir bunu? Allah'ın izniyle hocamız yapar. Evet. Çatır çatır yapar. 2 ayda da bitirir Allah'ın izniyle. İnşallah. Hadi hocamızın talebelerine yaptırın. Talebelerin talebelerine yaptırın. Gene biter Allah'ın izniyle. Değil mi? Şeş TV'de.
Hadi onları da yaptırmıyorsun. CD'leri al. Hazır yani. Koy bunu televizyona. Yani. Bütün gün yayın yap yani bu konuyla. Anti komünist. Bunu yap bari. Değil mi? Evet. İnsanlara din,
tabii,
Allah yani, korkusunu anlat. Işte insanlara şey. Şefkati, merhameti anlat. Değil mi? İslam'ın sıcaklığıyla onları kucaklamamız gerekiyor.
İnşallah.
Ya diyalektin geçersiz. Pardon.
Estağfurullah. Zaten evrimci yayınları da bir kere ilk başta bırakması lazım. Onu da yapamıyorsa.
Tabii.
Yani evrim programı yapma ilk başta o zaman. Evet. Hiçbirini yapamıyorsan.
Evet.
Değil mi? Hem devlet kanalında hem de diğer kanallarda sanki güzel bir şeymiş gibi evrimci yayınlar oluyor. Bir kere bunlara bir...
Hadi yapıyorsun evet. karşısını da koy. Karşılığında...
Doğru o da olabilir.
Evet. Değil mi? Yani yaratılışı da anlat. Yani her şey yani insanlara doğruyu güzel anlat. Yani doğruyu anlatmamak hepimize vebal olacak üzerinde.
İnşallah.
Değil mi?
Bir de başka konular da var. Mesela ahir zamanda yani iman hakikatleri de anlatılır, evrimde anlatılır. Mesela Kur'an mucizeleri de anlatılır. Tamam. Kur'an mucizesinin dinleyen bir PKK'lının da kendi dinine, kendi şeyine inancı kalmaz ki. Hatta tamam. ahir zaman alametleri de anlatılır. Düşünsene de mesela bir PKK'lıya söylüyorsun. Peygamberimizin bildirdiği 200 alametin aynen gerçekleştiğini tamam. ve bu 200 alametten sonra da İslam'ın dünyaya hakim olacağını,
tamam.
Komünizmin İşte ateizmin, evrimin, her şeyin yeryüzünde biteceğini bir komünist net bir şekilde delilleriyle görürse, bunun olacağına kanaat getirirse, ya bunu savunması yine imkansız hale gelir. Yani sadece ahir zaman alametleri bile yine baktığımızda iman hakikatleri, evrim teorisi, işte Kur'an mucizeleri, bunları anlattığımız zaman bir PKK'nın artık hali dermanı kalmaz. İnşallah.
Darwinizmi, evet. Darwinizmi bilmiyorlar ki, yani onlar bilmiyor, Darwinizm çöktüğünü bilmiyordur o dağda yaşayan insanlar. Bunları bir an önce onlara iletmemiz lazım. Yöre halkı bilmiyordur Darwinizmin evet. gerçekten çöktüğünü. Ya komünizmin temeli olan Darwinizmin yerle bir olduğunu, hepsinin bir yalan olduğunu. Hani biraz önce Piltdown adını söylerken İngiltere Müzesi'nde yıllarca yayınlananın hala onlara devlet, eski devlet kitaplarında yayınlanan, değil mi? Piltdown adamı işte bilmem ne sahtekarlıklarını hala gerçekmiş gibi okutuyorlar öğrencilere. Evet. Bunların bir an önce ya karşılarındaki şeyle birlikte anlatılması lazım. Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu devletin halkına anlatması gerekiyor.
İşte devlet,
bunu yapmadığı yani sürece de hocamız, hiçbir zaman sonuç alamayacaklar. Hocamızın dediğine mutlaka yani, gelinecek inşallah.
Devletin zaten yani diyalektik felsefe, yani Darwinizmi anlatıyor olması bu işin kökeninde o var zaten. Yani mesela hocamız onu söyledi. Abdullah Öcalan bu devletin okullarında okumuyor mu? Okuyor. Lisede diyor adam, ben diyor haşa diyor yarı tanrı oldum diyor. Tanrıyla savaştım diyor. Başarıyla çıktım, yarı tanrı oldum diyor. Yani inanırken, inançlı biriyken Darwinizm okutuluyor. Darwinizm etkisi altında tamamen dinden, imandan çıkıyor. Bu zaten yani, ve sonra da PKK zaten onu devletin kitaplarını demişti hocamız, referans olarak kullanıyor. Yani evet. propaganda yaparken bakın devlet de bunu anlatıyor. Dediğin gibi o propaganda, yani devlet, pardon, devletin okullarında Darwinizm'in okutulması zaten diyalektik felsefeyi gerçek gibi insanlara öğretmiş oluyor. Kesinlikle. Oradaki propaganda yapılan insanlara. Onun üzerine gelip de adam komünizm anlattığı zaman bu doğanın diyalektiği diyor. Marx da öyle diyor zaten. Ondan sonra bu da diyor toplumun, tarihin diyalektiği diyor. Değil mi? Önce Hegel'den şey alıyorlar, diyalektiği alıyorlar. Yani tez, antitez, sentez. Çatışarak ilerler fikirler. Bu diyalektiktir diyor. Onu materyalizmle birleşiyor. Feuerbach'tan aldı. Diyalektik materyalizm. Evet. O sırada buna bir bilimsel dayanak arıyorlar. Darwin de kitabını yazıyor aynı anda.
Evet.
Türlerin kökeni. Aa diyorlar, işte tam bizim aradığımız kılıf diyorlar. Bilimsel kılıf bu. Dört elle atlıyorlar onun üzerine evet. ve Darwinizm zeminine oturtuyor bunu. E bu zemini sen kendi eline verirsen, tabii. yani devlet kanalıyla eğer okullarda okutulursa onun üzerine komünizm adam zaten anlatması çok kolay. Çok zaten kendi de inanmış oluyor. Halbuki tam aksi olması gerekiyor. Bakın Abdullah Öcalan diyor ki nasıl komünist olduğunu anlatıyor. Şimdi komünist diyemiyorlar ya bir kısım insanlar. Diyor ki bizim ortamımızda sosyalizm ve komünizmin ölçüleri egemendir diyor Abdullah Öcalan. Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu parti PKK içinde de geçerlidir. Bu komünist toplumun kuruluşuna kadar da geçerli olacaktır diyor. Yani amaçları komünist bir Türkiye kurmak, komünist bir toplum kurmak. Proletarya diktatörlüğü ama kanlı.
Yes.
Komünizm doğasında olan bir şey bu zaten. Kanla milyonlarca insanı katlederek, yok ederek proletarya diktatörlüğünü. Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Halbuki şimdi burada bakın komünizmin geçersizliği nasıl anlatılır? Tıpkı hocamız nasıl anlatıyorsa öyle anlatılır. Sen eğer materyalizmin geçersizliğini, diyalektin geçersizliğini ve toplumun diyalektiği olarak, doğanın diyalektiği olarak kabul edilen Darwinizmin geçersizliğini anlattığın zaman Darwinizm çöküyor, diyalektik çökmüş oluyor.
Tabii.
Diyalektik çöküyor, sonra da materyalizmin çöküşü nedir? Big Bang, bir kere materyalizmi çökerten bilimsel gerçek.
Tabii.
Maddenin esası, Lenin'in söylediği, komünizm yıkılır dediği maddenin esası, o da materyalizmi çökertiyor. Bitti zaten. Komünizm yani diyalektik materyalizm diye bir şey kalmıyor ki ortada. Evet. Çok basit, çok kolay, yapacak kişi de belli. Evet. Yani hocamızın dışında Allah'ın dilemesiyle zor, çok zor, imkansız. Çünkü dünya çapında yapan zaten başka biri yok ki.
Evet. Bir de bunu olsa bilim, hemen görürdük bilim bunu zaten. Diyor. Yani biz, hadi kardeşim yani inat ettin, ya bunu bilim diyor. Kendin al, sen şey yap, yani örnek al bari, sen örneğini yap. Madem PKK'yı bitirmek istiyoruz, değil mi? Çok kolay yani bunu yapmak için sadece iyi niyetli ol. Hangisi doğru onun peşinde koşalım. Ve bunu tutalım değil mi? TRT birçok televizyonumuz var. Köşe yazarları da bir an önce aklının başına alması gerekiyor. Değil mi? Yazılarında komünizme karşı mücadeleye onların da başlaması gerekiyor.
Ya hayret ya, dilleri varmıyor yani.
Bir tane insan çıkmaz mı ya komünist olaydır bu?
Hayır, o kadar karşı açık şöyle ki. Yapalım ya adam kendi söylüyor zaten yani bir şey söylemeye gerek yok. Ya biz diyor komünist hareket ediyor. Bakın diyor ki PKK... Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Abdullah Öcalan söylüyor bunu. Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Komünist geleneğe yani. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi, yani etle tırnak bakın, birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Komünizm ayrılmaz diyor PKK'dan. Komünisttir diyor bu örgüt diyor. Evet. Ya sen komünistsin, PKK komünist bir hareket diyemiyor. Evet. Dili varmıyor buna. Ama öyle olunca da işte o zaman da Allah'ın dilemesiyle yayılıyor, tabii, artıyor, daha şiddetleniyor. Yani kan akıyor.
İnşallah. Evet, süremizin sonuna geldik hocam. Evet, tüm izleyenlerimize hayırlı bir akşam diliyoruz.
İnşallah.